İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Dilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Yahya Hocam, Erdem Hocam, Akın Hocam, Önder Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim
İnşallah.
teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Nasıl başlamak istersin Erdem Hocam?
Estağfurullah hocam. Yine vücudun bir analizinden bahsedelim. Kanın analizini sürekli bahsediyoruz. Kanda birçok madde sürekli olarak vücudumuzu dolaşıyor. Ve bu maddelerin sürekli olarak analiz edilmesi gerekiyor. Yoksa bunların çok arttığı zamanlarda veya azaldığı zamanlarda insanın ölümü gerçekleşiyor ve canlının. Dün mesela bunlardan şekeri anlatmıştık. Şekeri tiroid bezindeki hormonların salgılanmasıyla, insülin hormonunun salgılanmasıyla dengede tutulduğunu anlatmıştık. Bugün de kalsiyumdan bahsedelim hocam. Kalsiyum çünkü kanımızda sürekli olarak dolaşıyor ve çok hayati yerler için gerekli kalsiyum. Bakın, kanın pıhtılaşması için bir kere kalsiyum kullanılıyor. Sinirlerin iletiminde kalsiyum görev alıyor ve çok önemli görevi var. Ki bu çok hayati bir şeydir. Yani bizim sinirlerimizde iletim kesildiği an biz ölürüz. Sinirlerdeki o iletimin her zaman devam etmesi gerekiyor. Bunlar da görev alıyor ve tabii ki herkesin de bildiği gibi kasların çalışması ve kemiklerde kalsiyum yoğun miktarda bulunuyor. Tabii bu bulunma miktarının hassas bir dengesi var kalsiyumda da. Sürekli o miktarın korunması gerekiyor. Bunu koruyan sistemlere isterseniz bir göz atalım. Önce istatistik verelim. Mesela 5 litre kanda bulunması gereken kalsiyum oranı yarım gramdır. Bakın 5 litre kanda yarım gram. Şimdi bunu oradaki hücrelerin anlaması, ya bu kadar hassas 5 litrede yarım gram kan, pardon yarım gram kalsiyum, bunun çok hassas bir ölçüsü var ve hücrelerin bunu analiz edebilmesi çok büyük mucize maşallah. Çünkü bunları molekül molekül analiz ediyor. Böyle hani yarım gram 5 litrede yarım gram birden gelmiyor ki kalsiyum. Molekül molekül geldiğini düşünelim. Moleküler vaziyette dolaşıyor kanın içinde. Molekül molekül hesaplıyor onu hücreler.
Ve tek bir yerde de bulunmuyor. Yani
Tabii.
eşit dağılmış bir şekilde.
Dağılmış vaziyette dediğim gibi hocam. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 2 kilo kalsiyum bulunuyor. Bu 2 kilo kalsiyumun %99'u kemiklerde depo ediliyor. Yani kanımızın içinde yarım gramlık kalsiyum kanda dolaşması insanın hayatının devamı için yeterli oluyor. Bakın neresi kontrol ediyor diye baktığımızda yine kalsiyumu gördüğümüz gibi hemen boğazımızda şurada yer alan, boğazımızın alt kısmında yer alan tiroid bezi ve tiroid bezin içerisinde gömülmüş bulunan bir başka hormonal bez. Paratiroid bezi. İki bez var burada iç içe. Tiroid bezi ile paratiroid bezi. Bakın şurada görüyoruz paratiroid bezlerini. Tiroid bezinin tam olarak içine gömülmüş vaziyette. Birbirlerine yakın olmaları, iç içe olmaları tam bir yaratılış mucizesi maşallah. Ve işte buradaki sistem kalsiyumu kontrol ediyor. Ve bütün ömrümüz boyunca bakın gece gündüz bu kontrol devam ediyor. Şimdi biz bunun evrimcilerin bakış açısıyla baktığımızda bu sisteme tiroid bezinden bahsediyoruz. Tiroid bezindeki hücrelerin kanı sürekli olarak analiz ettiklerini, kalsiyum miktarını ölçtüklerini. Eğer kalsiyum miktarı azalırsa kemiklerde depo edilmiş kalsiyumun bırakılması gerektiği, eğer kanda çok fazla kalsiyum dolaşıyorsa kemiklere emir vererek kemiklerin daha fazla kalsiyum depolamalarına emir veren mesajlaşma sistemini kullanan hücrelerden bahsediyoruz.
Değil mi? Hepsi hayati mesela tiroid bezi de kalsiyumda kalsiyum iletilmesi, dağıtılması da hepsi hayati insan vücudu için.
Tabii hocam
Evet.
sinir iletiminde kullanılıyor.
Evet.
Yani mesela kemiklerimizin sağlamlığı %99'u kemiklerde bulunuyor dedik toplam vücuttaki kalsiyumun. Kemiklerin o sağlamlığını veren de yine kalsiyum olmuş oluyor.
Vücutta eksik olduğu zaman da kemikteki bu kalsiyumlar devreye giriyor. Yani bir herhangi bir şeyin eksikliği olduğu zaman da buradaki kalsiyumların çok yüksek oranı olduğu için mesela kandaki kalsiyumu azaldığı zaman da kemikteki kalsiyumlar yardımcı oluyor. Yani çok fazla önemi var baktığımız zaman.
Evet.
Sadece tek bir yerde olmuyor mesela. Allah tek bir yerde yaratmıyor. Kanda yaratmıyor. Onun yerinde mesela büyük bir kısmını daha sağlam yapıda olan kemiklerde yaratıyor ve daha büyük kısmı kemiklerde bir durum anında mesela kemiklerdeki kalsiyumdan faydalanıyoruz normal vücudumuza kazanması açısından, kazanç sağlaması açısından.
Evet hocam. Şimdi biz bu tiroid bezini düşündüğümüzde burada analiz eden hücrelerden bahsettik. Bu hücreler insan meydana geldiğinde ya var olmuş olacak insanın yaşayabilmesi için ya da var olmamış olursa değil mi, evrimcilerin iddiasına göre organlar zamanla kazanıldı diyor. Şimdi sürekli açıklamalarını değiştirmeye başladılar. Ara geçiş yaşayan canlılardır demeye başladılar da. Organların bir şekilde vücuda girişine, vücutta oluşumunu açıklamaları gerekiyor. Ya organ öyle durup dururken oluşamaz. Yani organ değil, tek bir proteinin oluşma imkansızlığından bahsediyoruz. Onlar şimdi organ organ, canlıdan türler türe, türler de ara geçiştir gibi tamamen uçuk bir iddiala gündeme geldiler son günlerde. Ama bu organın nasıl oluşmaya başladığını, basit yapısını, basit olabiliyor mu, bunları açıklamaları lazım.
Evet, sıfır noktasını indiremiyoruz evrimcileri.
Evet.
Yani sıfırdan bir canlının nasıl oluştuğunu, hatta tek bir proteinin dahi nasıl oluştuğunu, o canlının işte yapılarını, organlarının nasıl oluştuğunu, bir türün nasıl başka bir türe dönüştüğünü. Yani evrimciler normalde kabul ettikleri şey şu, mutasyonların bunların hepsini yazdığını iddia ediyorlar. Mesela kalp kasımız bizden bağımsız çalışıyorsa buna mutasyon karar vermiştir diyorlar. Yani ilk canlıda ve ilk anda böyle olması lazım bunun. Yani vakit yok. Hani milyonlarca senede bu özellikleri kazandık diye bir olay evet. yok. Yani bir gün bir canlı uyuduğu zaman kalbinin atması durur ve ölür. Yani evet. bununla ilgili milyonlarca sene değil, bir sene değil, bir iki hafta gibi bir vakit bile yok. Yani hemen olması gerekiyor bunun mesela. Veyahut da başka sistemlere bakıyoruz. Hepsinin canlı var olduğu anda olması gerekiyor. Bunu görüyoruz. Yoksa canlı hayatını devam ettiremiyor. Milyonlarca sene vakit yok. Kimi sistem için bir dakika, nefes almayla ilgili sistemlerimize baktığımız zaman tamamının bir dakika içerisinde var olması gerekiyor zaten. Milyonlarca sene gibi bir vakit evet. yok. Bir dakikadan bahsediyoruz. Başka işte mesela yemek yeme sistemiyle ilgili baktığımız zaman insan yemek yemeden 40 gün durabiliyor. 40 gün demek ki süresi. Bir canlı için düşünecek olursak yine yaklaşık 40 gün. İşte su içme mekanizmasının vücuda dağılması. Bir haftadır yani bir hafta 8 gün diyorlar. İnsanın yaşayabileceği 8 gün civarında ölüyor ondan sonra zaten susuzluktan. Dolayısıyla bu sistemlerin böyle milyonlarca sene denildiği zaman ha diyor ki milyonlarca sene vakit zaten bol bol vaktimiz var. İşte nefes alma sistemi de oluşur. Yok bir dakika içerisinde olması gerekiyor. Sadece bir dakika.
Ve de vücudumuz mesela o su sisteminde vücut algılar istediği için dışarıdan su istiyoruz mesela. Susuyoruz. Evet. Eğer bu duyu olmayabilirdi insanda.
Maşallah.
Su, bak, suyup su almayabilirdi yani.
Evet.
Ama Allah öyle bir sistem yaratmış ki ister istemez sistem dışı yani insan isteyerek değil. Tamamen gayri ihtiyari bir olayla oluyor.
O da bir analiz hocam. Evet. Su da analiz. Yani su kanın içinde dolaşan miktarı ölçülerek eğer vücutta yeterli su kalmadıysa dediğin gibi evet. alarm durumuna geçiyor vücut. Tükürük bezlerine emir gönderiyor. Tükürük bezlerinin üretimini durduruyor. Birkaç böyle süreçten sonra biz evet, su içmeye yani yöneltiyor.
Bir tankerde hani depo azalır kırmızı ışık yanar ya. Evet. Vücutta da aynen bu kırmızı ışık gibi bir sistem var. O an su ihtiyacı istiyor. Dışarıdan kırmızı alarm veriyor yani.
Evet. Suya ama ihtiyacım var. Ama yine de biz suyu tabii ki alarm verene kadar mesela o alarm verildiği esnada artık vücudun suya tamamen ihtiyacı olduğu yani mecbur artık kesin tüketmesi gerektiğini belirtiyor vücudun. Ama hani bunu da tabii beklememek gerekiyor. Hani evet. böyle bir sistem var ama yani bu artık yani bir vücudun zaten susamanın çok olması demek artık vücudun sıvıya çok fazla ihtiyacının olduğu anlamına geliyor. Yani normal şartlarda da suyu biz tüketiyoruz ama o esnaya geldiği zaman çok fazla ihtiyacı oluyor demek. Tabii o da çok hani şey bir durum değil ama tedbirdir işte o olmuş olmasa belki insanlar bir hafta 10 gün su içmeyeceklerdi, hiç içmeyeceklerdi. Adamın aklına gelmeyecekti. Hani vücudun çünkü suya ihtiyacı olduğunun hiç haberi olmayacaktı. O yüzden de hiç içmeyecekti. Bu yüzden de mesela hiçbir insan günümüze kadar gelemeyecekti. Çünkü nedenini bile çözemeyeceklerdi. Maşallah. Hani neden ölümlerin olduğunu evet. çözemeyeceklerdi ama dil kuruması, damak kuruması dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Ve baktığımız zaman hani bunun suyla giderilmesi değil, suyu içtikten sonra bunun, bu moleküllerin bu gideriyi azaltması da Allah'ın ve bizlerin üstüne almış olduğu bir tedbirdir. Yani bizler için yarattığı mükemmel bir sistemdir. Onun vesilesiyle de biz kusursuz bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz maşallah.
Maşallah derin tefekkürü maşallah çok güzel. Yani ilk canlı oluştuğu zaman düşünsenize canlı oluştu. Bir şeye ihtiyacı var ama neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Yani etrafta ağaç kabuğu da var, yaprak da var, su da duruyor orada. Toprak işte toprak da duruyor.
Evet.
Bir şeye ihtiyacı var. Yani o şey ne oldu belli değil ama. Ama tamam. onu 8 gün içerisinde tüketmesi lazım.
Biz
yoksa hayatını kaybedecek.
Biz bir de onu şimdi mesela biz su diye artık bu bilimsel kanıtlandığı için insanlar hani su diyoruz mesela. Oysa bizim o içtiğimiz su dediğimiz şeyler moleküller. Bu moleküllere vücudun ihtiyacı var aslında. Hani su evet. dediğimiz olay bizim sadece isimlendirdiğimiz normal olarak kullandığımız bir terim. Ama evet, normalde vücudun bunun molekülüne ihtiyacı var. Yani sudaki moleküllere, minerallere ihtiyacı var. Biz onu alıyoruz. Aslında bizim ihtiyacımız olan kısım o. Ama öyle olmuş olmasa diyorum yani biz hiçbir şekilde farkına varamazdık. Hangi moleküle ihtiyacımız evet, var? Ya da su içmek belki de hiç aklına gelmeyecekti. Hiçbir insanın aklına gelmeyecekti su içmek. Çünkü hani bunun gereksinim duyulması insanda böyle bir dürtüyü meydana getiriyor. Yani bir sıvı tüketimi dürtüsünü meydana getiriyor. Bu da en sağlıklı şekilde. Mesela bir suyun yerini hiçbir şey tutmuyor. Evet. Su yerine mesela susayın çay için ya da işte ne bileyim kola için ya da herhangi bir evet, içecek için kesmiyor hiçbir şekilde. Yine o suya ihtiyacınız var mesela. Onu saf yine içmek evet, istiyorsunuz. Saf sunun moleküllerini yine vücut hı-hı, istiyor mesela. Hiçbir şekilde o doyumu sağlamıyor. İstediğiniz kadar tüketin, deneyin de yani bunu. Denesin izleyenler de. Yine de suya ihtiyaç var. Bundan mesela bir bardak içtiğiniz zaman da kesiliyorsunuz mesela. Ya da şöyle bir şey düşünün. Hani insan 2-3 bardak çay içebiliyor. Hani normal şartlarda kısa bir süre içerisinde ya da meşrubat içebiliyor. Ama mesela sudan çok fazla içtiğin zaman da insanda bir şişlik meydana getiriyor. Evet. Bir böyle hani bir diğer meşrubatlar gibi bir şey olmuyor.
Bir de i̇şte bir sınırlaması var mesela. Yani bir bardakta aldığın tadı üçüncü bardakta alamıyorsun. Maşallah. Artık evet, vücut yeter bana verme diye bir evet, tepkisi veriyor yani. Doyum, bir doyum farkındalık getiriyor var.
O sistemde olmasa yine evet, canlılık devam edebilir.
Biliyorsunuz canlılar evet, bazı canlıların eğer besinini ayarlamazsanız canlı yemekten dolayı çatlayıp hayatını kaybediyor. Evet. Böyle canlılar var evet, mesela. Niye? Çünkü yediğinde doymak nedir bilmiyor. Biz mesela ilk fizyolojik dürtü diyoruz mesela biz bunlara. Kendimiz de bunu karşılıyoruz mesela bu dürtüyü. Birinci bardakla ikinci bardak arası ya da yemek yerken birinci kaşıktaki attığımızla ikinci kaşıktaki attığımız doyum oranı aynı değil. İlk seferinde mesela o oran çok yüksektir. Suyu içeriz mesela ilk yudumumuzda o oran çok yüksek bir şekildedir. Ve o oran artık karşılanır ve gittikçe azalmaya başlar şiddeti. Ve bu şekilde de biz doyduğumuzu hissediyoruz. Yoksa yemek yiyip hiç doymayabilirdik. Mesela sofraya otururduk. Yerdik ama durmasını bilmezdik. Yani midenin evet, artık çok fazla kapasitesinin üstüne çıkartırdık. Ve bu şekilde de mide fesatı geçirir. Ölürdük yani. Ama böyle olmuyor mesela. Doyum eşiği dediğimiz bir nokta var. İnsan doyduğu andan itibaren, o dürtü azaldığı, bittiği andan itibaren en güzel yemeği de önüne koysanız, en güzel, en istediği şeyi de önüne koysanız kabul etmiyor mesela. İstemiyorsunuz.
Bir de çok güzel his çok şey, hızlı geliyor insana.
Maşallah.
Yani yemek yerken o doyma hissi hemen geliyor. Geç gelse,
bir saat sonra gelse iş işten geçmiş olacak
tabii
zaten.
Yine hiç, orada mide çatlar.
Tabii, çok hızlı bir laboratuvar olması gerekiyor vücut içerisinde. Evet. Yani çok hızlı çalışan, saniyelik hesaplarla çalışan bir laboratuvar olduğunu görüyoruz. Bir de burada aynı zamanda burun da devrede bu sistemde. Şimdi evet, mesela biz bir şeyi istediği zaman canımız mesela ortamda bizim şekerimiz düştü. Vücudun şekere ihtiyacı var. Ortamda da mesela güzel çikolatalı bir kek yapılmış. Kokusu geliyor. Vücut onu böyle muhteşem bir istekle istiyor. Oradaki şekeri algılıyor çünkü burundan. Evet. Mesela karbonhidrat ihtiyacı var vücudun. Orada mesela bir pastanenin yanından geçerken işte poğaçaların kokusu geliyor insanın burnuna. Neden çok hoşuna gidiyor, çok fazla hoşuna gidiyor? Çünkü vücutta aşırı derecede karbonhidrat eksiği var. O yüzden hoşuna gidiyor. Mesela yeni yemek yemiş olsa, tıkamasa, pastanenin koku, önünden geçerken tamam, o koku ona hiçbir şey ifade etmez. Sadece der ki poğaça kokuyor.
Evet.
Onun haricinde de geçer devam eder. Yani hiçbir zevk de alamaz.
İşte Allah bizi aslında buraya baktığımız zaman işte hani insanların aslında dediğimiz gibi çok bilimsel olarak bir şeyi bilip araştırması gerekmiyor. Sadece kendimize baksak yani bizim bu özelliklerimize baksak susama dediğimiz işte doyma dediğimiz yani her gün her insanın birkaç kez yapmış olduğu bir işlemden bahsediyoruz anlatıyoruz. Bu işlemler bile bize çok mükemmelliği muhteşem yaratılışı gösteriyor zaten yani sadece buraya baktığımız zaman bile kendimize baktığımız zaman bile biz muhteşem bir yaratılış görüyoruz. Yani kendimizde Allah'ın vermiş olduğu üstün özelliklerle ve vücudumuzun kendi savunma sistemi içindeki parçalarını görüyoruz. Biz hiçbir şekilde buna müdahale etmiyoruz ya da bizim bilinçli olarak yapmış olduğumuz hiçbir şey yok. Doyuyoruz diyoruz mesela biz bilinçli olarak hadi doymam gerekiyor deyip doymuyoruz. Vücudumuz o şekilde gerektirdiği için biz de mesela o şekilde doyduğumuzu hissedip kesiyoruz. Evet. Bunlar mükemmel sistemler. Bunlar bile bize zaten bir yaratılışı gösteriyor. Yaratılışın var olduğunu gösteriyor. Bir yaratanın olduğunu gösteriyor. Çünkü kusursuz bir sistem ve milyonlarca insanda aynı şekilde var. Hiçbir evet. şekilde değişiklik yok. 7 milyar insan diyoruz mesela dünyada şu anda. 7 milyar insanda da aynı özellik var. Bundan öncesinde de vardı, ondan öncekilerde de vardı. Bundan sonra olacaklarda da aynı şekilde. Hiçbir şekilde değişim olmadan aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz.
Ama Allah'ın o kadar büyük mucizeleri var ki milyonlarca mucize var. Fakat bir odada yalnız tek başına olduğun zaman o mucizeleri insan kendi vücuduna bakarak bile Allah'a teslimiyetini gerçekleştirebilir inşallah. Çünkü vücudumuzda o kadar çok mucize var ki inşallah hani başlayacağın mucizeler kendinden başlıyor inşallah. Kendi vücuduna bakarak Allah'ın insana vermiş olduğu bu mucizeleri inşallah kalp gözüyle görebilir tabii. Samimi bir akla sahip olan insanlar bunu anlayabilir rahatlıkla.
Evet inşallah. Şimdi bu evrimcilerin hani şu anki türler ara geçiştir yanılgısını da bir şekilde dile getirelim. Fosillerde biz organları göremiyoruz. Yumuşak dokular kalmıyor ama organlarının tam çalışır vaziyette şu anki yaşayan canlılardaki gibi olduğunu şöyle anlıyoruz bakın. O canlılar yetişkin canlılar. Yani vücutlarından, büyüklük oranlarından uzun yıllar yaşadıklarını anlayabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki o bütün organları işte sorunsuz vaziyette çalışıyor. Çünkü hayati organı değil mi, çalışmayan bir canlı düşünelim. O yeryüzüne geldiği anda ölür. Onun büyük halinin fosili de kalmaz hiçbir şekilde. Bakın kaplumbağa fosili mesela 54 milyon yıllık. Kaplumbağa fosili birebir günümüzdeki kaplumbağayla aynı olduğunu görüyoruz. Karides ve tropikal balık 127 milyon yıllık. Bakın karides şekli olarak daha fazla bildiğimiz bir canlı. Yine günümüzdekiyle aynı. Şimdi bu gösteriyor ki bu canlıların hayati organları da bakın timsah. Bu canlıların hayati organları da hiçbir şekilde öyle yavaş gelişmelerle oluşmamış. Evet. Yani yeryüzüne geldikleri an tam fonksiyonel bir halde çalışır vaziyetteler. Öyle evet. olmasa zaten canlı bu hale gelemez. Fosildeki bu hale gelemez.
Şimdi artık evrimcilerin bir yalanı var. Şey söylüyorlar. Diyor ki işte o ara geçiş formundaki hayvanları yemişler. Diğer canlılar onu yiyor. Peki yiyorsa bu kemikleri nerede? Yani eti yiyor. Bu kemik nerede? Bak 100 milyon yıllık kemiği evet. duruyor. 100 milyon içinde hiç mi o senin dediğin ara geçiş formundan kalan bir tek canlının bile kemiği mi yok?
Evet. Ergideniz Özsoy'a sorduk onu. Böyle orada çıkardık fotoğrafını da gösterdik. Yani böyle mutasyona uğradığı zaman bir canlı ve abuk subuk canlılar ortaya çıkıyor. İşte kafasından bacak çıkıyor. İşte kolunun hemen kenarından bir tane daha sinir bağlantısı olmayan kol çıkıyor. Bunlar nerede dedin yani fosil kayıtlarında nerede bunlar dedik. Onlar dedi yenmiş dedi. Onlardan o yüzden yenmiş. Kalmamış dedi. Yemişler onlar dedi. O yüzden kalmamış dedi.
Kemikleriyle seviyorlar.
Yani bu mantığı sanıyor ki sen evrime kilitlenmişsin. Yani evrim var diye. Evet. Değil mi? Yani evrimi ben illa kabul edeceğim. İlla şey evrim var diye kilitlenince var. Sen her şeyi dersin yani.
Yani zaten. Madem var asimetrik patolojik böyle garip hocamızın da söylediği gibi böyle ilginç şekiller
yani.
Ortaya.
Tabii canım. Yani şu an 350 milyon tam kusursuz fosili varsa 350 milyar tane olması gerekiyor. Öyle abuk subuk canlıların.
Çünkü yani, daha fazla bir evet. geçiş süresi var. Çünkü daha çok aşama olması gerekiyor. Oradan oraya evet. geçene kadar. Şu an mesela tek tür üstünde 350 milyon diyoruz. Öyle bir mesela en az 8-10 belki değişim gerçekleşecek. Oradaki kalıntıların daha fazla olması gerekiyor ama olmuyor. İşte o yüzden Akın hocamın neden oksijeni fazla kullandığını orada anlıyoruz. Hani diyorlar ya oksijeni çok kullanıyorsunuz diye. Ya öyle sorular sorarsanız onlar oksijeni yetersiz bulurlar. Çünkü cevaplayacakları bir konu yok yani.
Tabii evet. orada bizi takip etti. Çok enteresan.
Ya da yemek arasından çıkmıştır evet. hocam.
Yani Dawkins bağlanacaktı. Şimdi alt katta girişinde duruyorum. Baktım kapıyı kapatırlar beni görünce. İçeri alıyorlar ama ya yani normalde sormamalarına rağmen hani ben gelince de sormaya başladılar. Güya içiniz içeride yeriniz var mı diye bana duyurarak. Ve anladım yani bana da soracaklardı.
Mesaj geldi.
Sonra üst kata çıktım. Üst kattan giriş yaptım. Baktım bayan alttaki bayan koşa koşa geldi. Sizin yeriniz var mı diye. Yok dedim ama zaten boştu yani. Orada hemen yan tarafta da boş koltuk vardı. Ondan sonra işte şey yapacağım falan. Ama içeride oksijen kalmadı dedi. Yani ayakta almıyoruz dedi. Ondan sonra yok önemli değil falan dedim. Yani burada da bayan var dedim zaten ayakta duruyor. Zaten orada da boş yer var aynı zamanda. Oturdum ben zaten oraya 2 dakika sonra. Ama oksijen tükeniyor. Çok fazla oksijen tükeniyor.
Çok sorular çok şey olunca evet. oksijenleri tükeniyor. Onlar bir anda nasıl cevap verdiklerini bilemiyor.
Ama çok felaketti yani. Dawkins'in açıklamaları öyle gerçekten çok vahim bir durum. Yani öğrencilerin gözünün içine baka baka yalan söylendi. Mesela Kambriyen devrinden bahsedildi. Kambriyen devrinde denildi ki, Dawkins'in kendi söylediği şeyi söylüyorum. Canlılar diyor, elle konulmuş gibi. 20 milyon yıl gibi bir süredir Kambriyen devri ama doğa tarihinde 20 milyon yıl bir andır. Bakın kendi cümleleri bunlar. Zaten internette de yayınlayacaklar. Bir hafta içerisinde falan yayınlarlar zaten Dawkins'in konuşmasını. Kardeşlerimiz oradan da bakabilirler. Diyor ki 20 milyon senedir oluşma süresi ama bu doğa tarihinde bir andır. Ve bu canlılar elle konulmuş gibiler diyor. Tabii bu yaratılışçıların çok hoşuna gidiyor diyor. Çünkü yaratıldıkları manasına gelen bir bulgu bu. Ama diyor hesap edemedikleri bir şey var diyor. Kambriyen'den önce de canlılar yaşamıştır bu canlıların atası. Ama yumuşak dokulu oldukları için fosil bırakmamışlardır diyor. Şimdi o kadar büyük bir yalan ki bu. Ve herkes biliyor bunun yalan olduğunu. Yani oradaki evrimcilerin tamamı yalan olduğunu biliyor. Biraz önce gösterdin zaten Erdem hocam sen. Onun haricinde mesela yılan balıklarının fosilleri var. Kemik yok mu canlıda? Bir sürü yani milyon hesabıyla kemiği olmayan sadece yumuşak dokulardan oluşan canlıların fosili var milyonlarca.
Vatozu gösterdik
işte. İşte vatoz mesela biraz önce gösterdiğin. Ayrıca 3,5 milyar yıllık bakteri fosili var. Bakteri Siyona kemiği bak bırak zaten gözle görünmüyor. Onun bile fosili var 3,5 milyar yıllık. Bir tek Dawkins'e göre yani evrimi kabul etmek istediği için sırf bu Kambriyen'den önceki yumuşak dokulu canlıların bir tek onların fosili kalmamış. Mutasyon işte canlıları mahvediyor diyoruz. Onlar yenmiş. E sen böyle bilim yaparsan bu Şah'ın bir tane şeyi vardı. Tiplemesi vardı mesela. Dünyanın düz olduğuna ve dönmediğine kitlenmiş mesela değil mi? O parodiyi birçok kişi izlemiştir o skeçi. Diyor ki dünya dönmüyor diyor. Yani ona kitlenmiş. E, kitlendiği zaman çok rahat delil bulur. Yani ne diyor mesela? Ben diyor madem dünya dönüyor diyor. Dünya dönüyorsa ben niye zıpladığımda yine olduğum yere düşüyorum diyor mesela. Al sana delil. Değil mi? Mesela diyor ben helyum balonu yaptırdım diyor. Helyum balonuyla mahallede 30 metre yukarı havaya kaldırdım kendimi diyor. Bakıyorum diyor hep aynı mahalledeyim diyor. Madem dünya dönüyor sürekli altından kayıyor olması lazım dünyanın değil mi diyor. Demek ki dönmüyor diyor dünya. Eğer sen dünyanın dönmediğine kilitlenirsen sen delil bulursun.
Saçma sapan delil.
Tabii yani abuk sabuk da olsa. Bilimsel olarak tabii. Yani abuk sabuk da olsa kendince bir mantık uydurup delil bulursun. Evrimcilerin delil diye gösterdikleri ve mesela bir soru sorulduğu zaman biz bunu daha önce defalarca anlattık dedikleri anlatımlar ve cevaplar işte bu mantıkta ve bu düzeydeki delil ve sözde delil ve anlatımlardır. Yani bu net bir şekilde böyle. Yani sen her şeye kilitlenebilirsin. Mesela yani dersin ki insan mesela işte şu hoparlörden türemiştir dersin mesela. Dersin ki bak işte önceden kafamız böyleydi dersin. Bak şurası bizim yemek borumuz dersin. Şu an uyduruyorum mesela bunu. Yani çok rahat her şeyi uydurabilirsin. Bardağı alırsın mesela bardağa göre de anlatırsın. Yani delil bulmak istediğin zaman kafandan bulursun. Bize evrimciler şunu anlatacaklar. Sıfırdan bu bilgi nasıl oluştu? Kim oluşturdu bu bilgiyi? Mutasyonlar. Bu bilgiye isabet ettiği zaman rezalet çıkartıyor. Bakıyoruz. Mahvediyor canlıları. Hemen neredeyse öldürüyor. Evrimcilerin kendileri diyorlar ya ölüyor ya sakat kalıyor ya kısır kalıyor. Ya da en düşük ihtimalle zarar vermiyor diyor. Etkisiz oluyor diyor mutasyonlar. E böyle beceriksiz bir mekanizmayı siz tüm canlılardaki insanın bile çok detaylı araştırmalarla çözemediği sistemleri, mutasyonların oluşturduğunu nasıl iddia ediyorsunuz? Var olan yapılar üzerinden sürekli mantık üretiyorsunuz. Bakıyorsunuz işte kaburga kemiğimiz var bizim diyor mesela. Fareye baktık onda da varmış kaburga kemiği. Demek ki fareden geldik diyor. Bunlar delil değil. Yani bunlar o biraz önce bahsettiğimiz tarzda kitlenme sonucunda ille de evrim var düşüncesine saplantı sonucunda oluşturulmuş sözde deliller zırva.
Tabii. O zaman çoğu canlıyla aynı olmuş oluruz. Hepsinin çoğu büyük canlıların çoğu büyük kısmında iki göz var, iki kulak var, bir tane ağzı var mesela. O zaman herkes aynı yerden geldi.
Böyle hepimiz su içiyoruz var. Mesela. Al sana delil. İçiyoruz.
Tabii öyle diyor işte. Onları diyorlar zaten.
Sözde delil tabii.
Hepsi işte diyor hepsi besin işte tüketiyor mesela. Hepsi besleniyor. Evet. İşte et yiyor mesela. Öbürü ot yiyor. O zaman hepsi mi aynı türden geldi? Öyle bir durum yok. Zaten doğada mesela baktığımız zaman dünyada Allah mesela belli nimetler yaratmış, rızıklar yaratmış ve bütün canlılar bundan rızıklanıyor. Zaten Kur'an'da da bildiriyor Allah bunu. Ve bunlardan herkes faydalanıyor. Mesela su. Sudan bütün canlılar faydalanmak zorunda. Çünkü Allah bütün canlıları yaratırken suyu da ihtiyaçları olacak şekilde yaratmış. Yani insanın zaten ve bütün canlıların yapısında bunlar gerekli. Suyun olması gerekiyor. Yani bir canlının su tüketmesi gerekiyor ki vücut sistemi beslenebilsin. Vücudu iyi bir şekilde gelişim gösterebilsin diye buna ihtiyacı var zaten. Ama dünyada da su var. O zaman biz dünyadan aynı şekilde var olduk. Evet. Hani dünyanın da mesela suya ihtiyacı var. Sürekli yağmur yağıyor mesela. O zaman bunu da bu mantığa bağlarsınız. Böyle bir şey yok. Tabii. Allah mesela dünyayı da yaratmış. Dünyadaki ekolojik sistemi de ona göre yaratmış. Bütün canlıları da ona uyumlu şekilde, canlıları da doğaya uyumlu şekilde. Yani ikisini de birbirine uyumlu bir şekilde ama yarattığını görüyoruz.
Hocam şöyle söyleyeyim. Evrimcilerin bu teoriyi ayakta tutmak için ürettiği o saçmalıklar pagan dini olarak bir çat altında tutmak isteyişinden kaynaklanıyor. Ki zaten buldukları da bulamadıkları da evrimi çürüten şeyler. Yani bugün araştırıyorlar, bakıyorlar böyle asimetrik, patolojik böyle ara geçiş formu arıyorlar. Ne yapıyorlar? Hiç ara kalıtım dönemi olmamış, hiçbir şekilde evrime uygun bir şey bulamıyorlar. Ama bakıyoruz mesela 450 milyon yıllık fosiller buluyorlar. Tam evrimi çürüten şeyler buluyorlar. Ama söylediğiniz gibi ne yapıyorlar mesela? İşte çeşitli şekillerde uydurmak istedikleri gibi sadece bu saçmalığı, teori dedikleri, bilimle uzaktan yakından alakası olmayan bu teoriyi yani düşünce olarak ayakta tutabilmek için işte hayali ürünler şekillendirerek şekil yöntemiyle işte çizimlerle insanların karşısına çıkarıyorlar. İşte yok bu ara geçiş dönemi, yok işte insanlığın son atası, işte şöyle oldu böyle oldu diye.
Kayıp halka bulundu diyorlar.
İşte dünyanın 8. harikası bulundu, işte kayıp halka bulundu diye insanların karşısına çıkarıyorlar. Buna inanan insanların da hiçbir şekilde araştırmaya, mesela hiçbir şekilde araştırma yapmıyor, hiçbir şekilde bakmıyor ama adam inanıyor buna. Buna inanan insanlar da en yüksek, dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrenciler, insanlar.
Ama evrimcilerin zaten yapmış olduğu, bakın hiçbir evrimci bilimsel konuşmaz. Hiçbir evrimci bilimle anlatmaz. Hiçbir evrimci bilimi bilerek konuşmaz. Mesela hiçbir şeyden haberleri yok. Ne biyolojiden haberi var, ne zoolojiden haberi var, ne genetikten haberi var. Hiçbir şeyden haberi yoktur evrimcinin. Hiçbir şekilde bilgili bir şekilde bilimsel olarak anlatmaz. Bunu da kime anlatabilir? Ancak buna inanacak insan da o denli mesela hani bilgisi olmayacak, bilgiye sahip olmayacak, araştırmayacak, araştırma yapmayacak insanlar inanıyor. Şu an mesela burada üniversitelerde bunların anlatılıyor olması ve bunları burada okuyan öğrencilerin inanıyor olması da zaten mucizevi bir olay. Çünkü baktığınız her yerde zaten evrimin olmadığını görüyoruz. Bilimsel hiçbir açıklaması yok ama buna evrime inanan, yani normalde okuyan öğrencilerin, araştıran bilen öğrencilerin evrime inanması için ortada delil olabilecek tek bir şey daha yok. Ama evrim anlatıldığı zaman evrime inanıyorlar. Büyük bir kısmı işte evrimin var olabileceğini düşünüyor. Bunlar işte mucizevi olan kısmı da bu zaten. Hani olmayan bir şeye varmış gibi inanıyorlar. Zaten
bilgisizlikten mesela, de oluyor.
Bilgisizlikten kaynaklanıyor büyük kısmı zaten.
Mesela okullarda tamam bunu anlatıyorlar ama hocamız hep söylüyor. Bu konuyu anlatıyorsun ama bunun tersi olan bizim anlattığımız olayları da anlat diyor. Ama öğrenciye bırak hangisine inanırsa ona inansın. Çünkü dinde zorlama yok. Ama hem onu hem bunu anlatmalısın. Sadece evrimi anlatarak bu doğrudur demek yanlış insanlara yöneltiyorsun sen.
Evet. Zaten yaratılışı anlatsanız konu orada biter. Kimse kalkıp da evrime sonra inanamaz. Çünkü şimdi bir yaratılışı savunan bir insanla, bilimsel olarak savunan bir insanla evrimci zaten bir araya gelmez. Görüyoruz hep, kaçıyorlar zaten. Neden? Çünkü bilimsel bir şeyle karşısına çıkacaksınız. Ama karşınızdaki insan size bilimsel bir cevap vermeyecek. Ne yapacak? Mesela kendi evde çizmiş olduğu çizimlerini getirecek. Bilgisayarda yapmış olduğu çizimlerini getirecek. Bak diyecek, ara geçiş formu diyecek. Biz de göstereceğiz, bak sana fosil diyeceğiz.
Kendini itiraf ediyor. Kendini itiraf ediyor kendileri. Çıkıyorlar, diyor ki ne kadarlık istiyorsun diyor. Sen paradan haber var, ben sana ister 100 milyon yıllık yapayım, ister 300 milyon yıllık. Evet. Ne şekil istiyorsun söyle diyor, kendi itiraf ediyor.
Yani Akın hocamız
meslek bir şey değil yani, meslek mi onun için?
Diyor ki kaç yıllık istiyorsan ona göre diyor ama diyor değişir yani.
Sonuç olarak yine de Akın hocamın söylediği o fikir üzerinde aynı. Yani siz ne yapmak isterseniz, işte şekil mi vermek istiyorsunuz? İşte kaç milyon yıllık olsun diye adam soruyor işte. Yapmak istediğinize göre, yapmak istiyorsanız bunu zaten başarırsınız. Gidersiniz, yetenekli bir çizimciyle anlaşırsınız. Nasıl yapmak istiyorsanız aynısını yaparsınız. Ama zaten bunu bilim diye, bu saçma fikri bilim diye ortaya atan insanların da hayatını bir araştırırsanız, bakarsanız bilim ile uzaktan yakında alakası olmadığını, herhangi bir bilim eğitim sürecinin olmadığını çok net anlayabilirsiniz.
Zaten şunu görüyoruz mesela. Şimdi bilimsel bir soru sorulduğu zaman evrimci içinden çıkamayınca ne diyor mesela? İşte diyor ki nasıl oldu diyor. İşte diyor ben diyor ara geçiş formuyum diyor mesela. Hani şimdi cevaplar bunlar yani. Hani bilimsel bir soru sorulduğu anda verilen cevaplar tamamen bunlar. Hani
kendini insanlar, feda ediyor.
Hani izleyen insanlar şu an bir düşünsünler mesela. Hani bizim izleyicilerimiz şu anda düşünsünler. Şu cevap şu yani. Diyor ki bilimsel bir soru soruluyor. İşte deniliyor ki insan nasıl var oldu diyor. Diyor ki bizi diyor yapan annemiz babamız diyor. Cevap bu. Evet. Diyor ki işte diyor ara geçiş formu yok diyor. İşte diyor hani nasıl o varsa işte delillerin fosil kayıtlarının olması lazım diye soruyoruz. Diyor ki ben ara geçiş formuyum diyor. Neden diyorsun? Diyor babam var diyor. Oğlum var diyor. Ben varım. Ben ortadayım diyor. Ben ara geçiş formuyum diyor. Bu başka bir cevap.
Evet.
Bu arabanın şekilde parçaları. Arabanın parçaları evet. Diyor ki işte zaman içinde tesadüflerle diyor bir araya da yağmur, çamur, kar, fırtına derken diyor protein oluştu. Oradan insan oldu diyor. Böyle devam etti diyor. Diyoruz ki o zaman arabanın parçaları dağınık bir şekilde bir odada dursa kendi kendine birleşip araba olur mu diyor soruyorsunuz. Evet olur tabii niye olmasın diyor. İşte cevaplar hep böyle. Hiç bilimsel evet. Tek bir cevap daha yok. Zaten evet. Bilimden zaten evrimci bir insan bilimden zaten kalkıp da bahsedemez. Çünkü bilim artık o kadar çok gelişti, o kadar çok ilerledi ki artık onların bilimle dayanacak noktaları kalmadı. Şimdi Dawkins uzaya çıktı mesela. Şimdi uzaylılar
gitti. Kimsenin de haberi diyor. Yok bundan. Yani oradaki evet. Sempozyumu veren kişilere soruyorum. Onlar hala böyle işte proteinler şöyle yavaş gelişmelerle birleşmiştir falan gibi böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Diyorum ki Dawkins bunun mümkün olmadığını zaten sizin en son konuşmasında tabii söyledi zaten. Onu dinlemeye gelmişler oraya. Dawkins söylüyor zaten. İlk kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan. Tabii haberleri yok. Hücrenin bir anda uzaylılar tarafından bırakıldığını iddia etmeye başladı Dawkins diyorum. Bu yavaş gelişmelerle olamayacağını söylüyor Dawkins diyor. Evet. Bilmiyorum haberim diyor. Ben öyle bir konuşmasını dinlemedim diyor.
Öyle mi söylemiş falan diyorlar mesela.
Haberleri yok ki. Gelişmelerden haberleri yok. Yani 2012 senesine geldik bakın. Yani bilim bayağı bir ilerledi. Ve halen da Lamarck'tan bahsediyoruz yani Lamarckçı evrimi anlayışından. Onun da gerisindeler.
Bakın Sümerler devriminde.
Tabii Sümerliler. Normal bildiğimiz Sümerlilerden kalma. Lamarck iddia etmiyor şu anki evrimcilerin iddia ettiğini. O kadar zorun duruma geldiler ki. Lamarck mesela diyor ki bu DNA'nın bilinmediği bir dönemde tabii. Darwin bile artık onları iddia etmemişti normalde o dönemde. Lamarck diyor ki ceylanlar dallara uzanırken boyunlar uzayıp zürafaya dönüşmüştür diyor. Bakın. Lamarckçı evrim anlayışı. DNA'nın tamamen üzerine basılıp ezildiği, tamamen DNA'nın görmezden gelindiği bir evrim anlayışı bu. Şimdi bakıyoruz evrimcilere Lamarck'ı da geçmiş durumdalar.
2011'deyiz şu anda. 2011'de Celal Şengör diyor ki maymunlar diyor ayağa kalkarak diyor insan oldular diyor. Aynı Lamarck'ın evet. Aynı mantığı. Nasıl diyorsa ceylan boynunu uzattı zürafa oldu. Şu an birine söyleseniz bunu güler üstünüze.
Evet.
O Lamarck onu söylediği zaman bu kadar çok derin bilimden haberi yok.
Hücre bile bilinmiyordu.
Tabii hücrenin detaylı. Ne olduğu bilinmiyordu. Yani nasıl bir yapısı olduğundan haberi yoktu kimsenin. Bu kadar çok bilim gelişmemişti. Şimdi 2011 yılındayız. Bilim artık çok hızlı ilerliyor. Daha da hızlı ilerlemeye devam ediyor. Artık hücrenin yapısına dair her şey biliniyor. Büyük bir kısmı biliniyor. DNA ile ilgili birçok bilgiye sahip bilim.
Evet.
Ama sen kalkıp 2011'de otlar yüksek diye maymunlar gelen avlarını onlara avlayacak canlıları görmek için diyorsun. Ayağa kalktılar ve ondan sonra baktılar ki burası çok rahat dedi diyor. Adam aynen böyle anlatıyor. Burası çok rahat bu şekilde. İyi o zaman biz böyle yürümeye devam edelim dedik. Yavaş yavaş insan olmaya başladılar diyor. Şimdi bu zihniyette, bu mantıkta görüyoruz hiç bilimsel bir açıklama yok. Açsınlar baksınlar mesela internetten. Bir tane evrimcinin bir tane bilimsel bir açıklaması var mı? Mümkün değil böyle bir şey. Yok. Anlatamıyorlar zaten onunla ilgili.
Şu an bir de
kaç saat süre verildi bu arkadaşlara? Tabii. Kaç yayındır yani? Sempozyumu geçtik. Tabii. Televizyon programlarında kaç saat süre verildi? Hiçbir şekilde bilimsel açıklama yapmadıklarını görüyoruz. Olmadığı için
değil. Bir de bilim şu anda ilerlemiyor. Onu da söyleyelim. Yani bilim şu anda ilerlediği falan yok. Ben bu sempozyumda daha net kanaat getirdim. Şu anda böyle doçentler, doktorların birçoğunun ben oyun oynuyorlar. Yani normal bildiğimiz hani çocuk oyunları vardır ya. Hı hı. Onun gibi şu anda tez mi yazacak? Oyun şeklinde. Yani bir araştırma mı yapacak? Çocuk oyunu gibi. Ne bu oyun? Mesela işte bir tanesi kalkıp işte kemiklerin yapısını inceleyen bir bilim. Şu an tam şey yapamadım, hatırlayamadım. İşte röntgen cihazlarıyla canlıların...
Radyoloji.
Radyoloji, evet. Erdem Hocam. radyoloji bilim açısından evrim diye bir sunum yaptı mesela.
Evet.
Almış hayvanları teker teker röntgende filmlerini çekmiş. Ondan sonra diyor ki mesela bakın işte diyor bu farenin kemik yapısı diyor. Bu da insanın kemik yapısı diyor. Bakın ne kadar çok benziyor. Demek ki evrim var diyor. İşte bu falanca canlının işaret parmağı şöyle diklemesine çekmiş mesela böyle işte kemik boğumları gözüküyor, yapısı gözüküyor. Bu da insanınki diyor. İşte bu bilmem ne canlısına ait bir şey. Ondan sonra bu da insanınki. Bakın diyor ikisi de üç boğum diyor. Yani işte üç kemikten oluşuyor diyor. Yapılarının da bakın ne kadar birbirine benzediğine bakın diyor. Ondan sonra boyun omur sayısı 7 tane diyor farede. İnsana bakıyoruz insanda da 7 tane diyor.
Şimdi zürafada da 7 diyor.
Yaratılışı anlatıyor yani.
Tabii yaratılışı anlatıyor.
Evet, ara geçişsiz canlıların ayrı tabii. Ayrı tam olduklarını, mükemmel fonksiyonlukta olduklarını anlatıyor.
Ve bir ölçüyle olduklarını gösteriyor bize zaten. Evet. Yani baktım.
Maşallah. Şimdi bu kişi böyle evrime sözde deliller bulmayla harcayacağı vaktini bilimsel keşiflere harcasa bilime ne kadar katkısı olur? Şu an %90 ben anladım yani net bir şekilde sempozyumda. Bu işte doçentler, profesörler dediğimiz birçok kişi yani yaratılışı savunanları tabii tenzih edelim. Çocuk gibi oyun oynuyorlar yani laboratuvarlarda. Yani veyahut da yaptıkları araştırmalarda oyunla vakit geçiriyorlar. Yani o anlaşılmış oldu. Bilimsel bir araştırma yok. Şimdi diyorlar ki bize mesela o kadar anlatıyoruz. Sıkışıyorlar tabii yani artık böyle sıfır noktasına geliyor artık cevap verme konusunda. Peki ne yapacağız? Evrim teorisini çıkartırsak Allah yarattı deyip bilimsel gelişmeyi mi durduracaksınız diyor. Tamam ya artık sıfır noktasında gelmiş halleri oluyor bunlar. Biliyor yani kendi içinde evrimin olmadığını. Çıkartırsak ne olacak diyor yani Allah var deyip duracak mıyız? Hayır bakın Allah var dediğin zaman Allah yaratmıştır dediğin zaman işte bilimsel gelişme o zaman başlıyor. Sen o zaman ne yapmaya başlıyorsun? O oyunlarını bırakıp işte canlının şu kemiğininle bu kemiği bak birbirine benziyor. Ne bilime ne katkısı var bunun? Yani insanın omur sayısıyla farenin omur sayısı aynı olunca ne oluyor? Ne bilime ne faydası var? İnsanlara ne faydası var? Onu söylesinler bize. Yani bize bir hastalığın şeyinde bize yardımcı mı oluyor? Veyahut da nasıl bir faydası oluyor? Hiçbir faydası yok bunun. Anca vakit kaybı işte. Vakit kaybı yapıyorsunuz.
Kendi vakti değil sadece orada izleyen herkesin
ve
vakti.
Ve aynı zamanda o kadar para harcanıyor. Bu kişilere ödenek veriliyor. Mesela 1 trilyon lira veriliyor. Adam uğraşıyor. Abuk subuk şeyler çıkartıyor. Bakın diyor size bunu hazırladım.
Bu saçma şeyler için bir de bütçe ayrılıyor.
Evet.
Çok büyük bütçe ayrılıyor.
Evet. Şimdi onu yapacağına Allah yaratmıştır dediğin zaman ne başlıyor biliyor musunuz? İşte geçmişteki...
Muhteşemliği izliyorsun. Daha çok araştırıyorsun. Bakılıyor mesela. Bir canlının özelliği daha detaylı bakılıyor. Ne olmuş oluyor? Allah'ın yaratma sanatını bir kez daha görmüş oluyorsunuz. Evet. Bir de başka konularda da gelişim gösterirsiniz. İşte insanın mesela daha çok sistemleri incelenir. Hastalıkların, şu anki hastalıkların büyük bir kısmının tedavisi için çalışma yapılır. Buna bakılır. Hani bir maymundan geleceğimizi araştıracağına... Kalk mesela bir kanser türünün nasıl tedavi edilebileceğini, nasıl hücrelerin bununla ilgili faydalı şekilde sağlanabileceğiyle ilgili araştırma yap.
Evet.
Buna zaman harca, buna para harca, buna insanlar için uğraş ver. Saçma sapan hiç olmayan bir şey için uğraşmanın manası yok zaten. Zaten yıllarca, yüzyıllardır bunun için uğraşıyorlar zaten. Son 50-60 senedir de özellikle bu iş için büyük paralar harcıyorlar zaten baktığımız zaman. Bunlarla uğraşsalar daha faydalı, daha güzel sonuçlar doğuracaklar aslında.
Tabii bilimin amacı Allah'ın sanatını incelemektir zaten. Ama... Geçmişteki bilim adamları Einstein'a soruyorsun, aynısını söylüyor. Newton'a soruyorsun, aynısını söylüyor. Evet. Geçmişte çok büyük bilim adamları var. Ben bilimsel araştırma yapıyorum diyor Allah'ın sanatını görmek için. Tıkandığımda gidiyorum diyor. Bir süre bir şey bulamadığımda secdeye kapanıyorum diyor mescitte. Allah'ım bana sırlarını aç diye dua ediyorum diyor. Sonra tekrar... Gelip çalışmama devam ediyorum.
Zaten şu ana
bilimi
kadar
bu kişiler kuruyor inşallah. İşte. Siz de şu anda vakit kaybettiriyorsunuz.
Şu ana kadar yapılmış bütün bilimsel çalışmalar, bütün bilimi geliştirmeye yönelik çalışmalar hepsi bize neyi gösteriyor? Allah'ın kudretini inşallah. Bilim yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlıyoruz inşallah. Allah'a kendimizi teslim ediyoruz inşallah.
Akın hocam varsa bir evrimci videosu falan bir gösterelim mi? Hani cevaplarla ilgili güzel şeyler oluyor yani izleyince.
Ya orada kayıp halkadan bahsediyorlardı. Bakın kayıp halka, Darwin'in kayıp halkası bulunmuş. İnternet ortamında. Artık kimse kale almıyor. Artık espri
Darwin'in halkaya geçirmiş.
Darwin'in halkası işte. Yıllar sonra bakın kazı çalışmalarında burada uğraşıyorlar. Halkayı bulup müzeye koyuyorlar sonra halkayı.
Halk.
İşte böyle Photoshop'la insanlar espri yapıyorlar böyle kayıp halka kayıp halka. Senelerdir kayıp halka bulunuyor sözde. Hiçbir şeyin bulunduğu yok Allah'ın izniyle. Bir tane video gösterelim o zaman. Yani programlarda bir tane doğru şey anlatılmıyor. Çok enteresan gerçekten. Hani Celal Şengör'ün çıktığı program olsun, diğer programlarda olsun. Tek bir tane dahi doğrunun anlatılmadığını görüyoruz. Evrimcilere soruyoruz. Tesadüfen mi oldu diyoruz. Bir kere diyorlar biz tesadüf falan demedik diyorlar. Lütfen dediklerimizi saptırmayın diyorlar. Peki ne dediniz diye soruyoruz. Tesadüf diyorlar. Tesadüf demedik ama diyorlar. Yani tesadüfen diyorlar ama.
Benim tesadüfle hiç bir alakası var. Tesadüfi olarak
tek çeşit ortaya çıkıyor diyor. Evrimin tesadüfle hiçbir alakası yoktur. Peki neyle alakalı? Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor. Şimdi bu kişiden bilimsel sonuç mu dinleyeceğiz biz? Ya bilimsel gelişmeyi bu kişiden mi dinleyeceğiz? Yani bir cümlesi içerisinde tamamen zıt bir çelişki sergileyen bir insanın anlatımlarından biz ağzımız açık onu dinleyeceğiz. Yani onu bekliyorlar. Yani kesinlikle öyle bir şeyimizin olmayacağı açık yani Allah'ın izniyle. Bir tane daha dinleyelim mesela. Öyle bir ön kabulle kabul etmişler ki yani nasıl oluşuyor, nasıl oluşuyor dediğimizde evrimde oluşuyor işte. Ya çok fazla kurcalama diyor Aslı Tolun. Ya evrimde oluşuyor tamam diyor yani kapatalım bu konuyu diyor.
Bilmiyorum ben hayatımda bu kadar şey cevap nereden geldi bakteri söyleyin. Uçurmadım. Ben gelip
fonda duyulmuyor gerçi de. Nasıl oluştu bakteri diye soruyor Yiğit Bulut. Açıklayın diyor. Yani oradaki kişinin bu kadar sinirlenmesi sebebi de şu. Diyorlar ki ilk hücre nasıl oluşmuştur? Yani ilk canlı hücreden bahsediyor. Nasıl oluşmuştur diye. Yani soruyorsunuz diyor. İki bakterinin birleşmesiyle oluşmuştur tabii ki diyor. Sanki bakteri şey tahta gibi bir şey yani. Böyle normal tahta cam gibi bir şey. Bakteri dediği şey zaten hücre. Yani tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Bakteri derken. O iki bakteri birleşip ilk hücreyi oluşturmuş. Yani ilk sıfıra bir türlü indiremiyoruz. Evet. Bakteri desen tabii ki ilk bakteri başka iki bakterinin birleşimiyle oluşmuştur diyecekler bu sefer. Güzel kardeşim ilk bakteri diyoruz yani ilk canlı diyoruz. Yiğit Buluk da soruyor orada ilk bakteri nasıl oluşmuştur o zaman onu söyleyin diyor. Böyle cahilce soru mu olur diyor. Yani bu sorunun ne kadar mantıklı olduğu belli değil mi? Ya ilk hücreyi soruyoruz. İlk hücre iki hücrenin birleşimiyle oluşmuştur diyorsun.
O iki hücre nasıl oluştu?
O ilk iki hücre nasıl oluşmuştur diye sorduğunda.
Dört hücrenin
aynen öyle Erdem Hoca. Ya bu kadar saçma bir
ondan sonra böyle soru yani. Sormadı. Böyle sormadı. Evet. Bir de Dawkins mesela şimdi diyor ki onu kimse bilemez artık diyor. Bilinmiyor diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Mesela soru soruyorlar. Diyor ki bilmiyorum ben de bilmiyorum diyor.
Daha samimi yaklaşıyor en azından.
Evet, diyor ki nasıl oluştuğunu yani. Kimse bilemez onun diyor mesela.
Ben nereden orada bilebilirim ki diyor.
Yaratılışı mesela yaratılışın olduğunu söylese bitecek zaten konu. Hiç bir daha evet. O şekilde zaten bir soru da olmayacak. Çünkü her şeyin başlangıcında bir yaratılış olduğunu görüyorsunuz. Çünkü her şeyin bir başlarına gittiğiniz zaman, başa doğru gittiğiniz zaman hep böyle aynı şekilde devam ettiğini görüyorsunuz. Demek ki bunun bir başlangıcının olması lazım. Yani sıfırdan bir şeyin var olması ve ondan sonra devam etmesi gerekiyor.
Yani saçmalamak için bu kadar mı diretilir anlamıyorum. Evet. Yani televizyona çıkıyor, milyonlarca insanın karşısında şunu söylüyor. İşte cansız bir araba düşünün, parçaya bölün, bunlar kendiliğinden birleşir diyecek kadar sadece amaç bir teoriyi savunmak.
Bakın Malcolm Muggeridge'in çok güzel bir sözü var, onu okuyalım. Felsefeci ve İngiliz yazar kendisi, dünyaca ünlü. Ben evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesine hayretle karşılayacaktır diyor. Evet. Yani o espri malzemeleri şimdi başladı yavaş yavaş. Evet. Çok ileriye
söylüyorlar zaten. Yani ama şu bakın, anda espri malzemesi olacak. Yani şu anda öyle baktığımız zaman biliyoruz yani hani ceylan evet. Uzandı, zürafa oldu, maymun ayağa kalktı, insan oldu. Araba parçaları odada birleşti, araba oldu diye. Bunlara ancak gülüyoruz yani fıkra olarak evet. Kalacak akıllar.
Ama hani bunu söyleyen bilim adamları gibi yani bunun peşi sıra ardı kesilmeyecek. Yani ardı arkası kesilmeyecek ve hani 40 yıla, işte 45 yıla, 50 yıla aşkın süre Darwinizmi, işte evrim teorisini savunan insanlar ne yapacak? İşte Darwinizmin hüküm sürdüğü dünya istemediklerini, asıl dinin İslam dini olduğunu kabul edecektir inşallah.
İnşallah. İnternette bir video var, ona bakalım isterseniz.
İnşallah.
Kardeşlerimiz hazırlamış abi. Çok acıklı bir girişle Darwinizmin şu anda bulunduğu durumu anlatan çok güzel bir giriş.
Siz bu uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine uçak olmaz. Bu uçak mükemmelden mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığını görüyor.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal
geliyor, tamam doğal
tamam,
geliyor. Biz de
annemin şunluğumuz
yok. Aslı Tolun'un cevaplarından bir tanesi. Allah şeytanın ağzındaki hak geldi, batıl yok oldu. Şu hiç şüphesiz batıl yok olucudur. İsra suresi 81. ayette. Yani evrimciler boş yere gerçekten çırpınmasınlar. Yani evrim fikri olarak zaten bitmiş durumda.
Evet.
Ve şu önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde zaten yeryüzünde gülünecek bir konu olacak herkes tarafından. Yani dolayısıyla bunu şey gibi zannetmesinler. Hep böyle gidecek. Hep böyle üniversitelerin işte başındaki kişiler evrimciler olacak. Ondan sonra hep böyle bir dünya, öyle bir şey yok. Yani ahir zamandayız ve bütün alametler gerçekleşmiş şu anda durumda. Hazreti Mehdi'nin dönemindeyiz inşallah. Hazreti İsa'nın dönemindeyiz. Ve bu sistem bitecek. Zaten Peygamberimiz haber vermiş böyle bir sistem olacağını.
Evet.
Allah'ı herkesi inkar ettiren bir sistemin dünyaya hakim olacağını Allah zaten haber veriyor. Ve o sistemin biteceğini de haber veriyor Peygamberimiz vesilesiyle. Allah ve bu zamanın da 1400 ile 1440 yılları arasında olduğunu Peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz. Şu an 1433'teyiz. Yani 7 sene gibi bir süre kaldı. Rahat olsunlar. Öyle bir konu yok. Devam etmeyecek bu sistem ve tamamen bitecek.
Ve sonra katından bir velinin, Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt'inin bir son veli olan Hazreti Mehdi'nin zuhuru inşallah. Evet,
göreceğiz.
Kısa bir ara gitmemiz gerekiyor. İkinci yarıda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Evet, kısa bir yerden sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. İnşallah. İman hakikatleriyle beraber devam edelim isterseniz. Bu ben biraz doğanın taklit ettiği bilim, yani biyomimetik dediğimiz bir bilim dalı var. Doğayı taklit eden bilim. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Biyomimetik dediğimiz bilim bizim mesela doğadaki gördüğümüz canlıların ya da bizlerden esinlenerek bize teknolojik olarak üretim yaptıkları ve bizim de kullandığımız aletleri genelde üretiyorlar. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedelim isterseniz. Bizim vücudumuzda olup da doğadaki birebir o sistem bakılarak yapılan bir sistemlerden bahsedelim. Nelermiş onları bir görelim. Koldan mesela bahsedelim. Bizim kollarımız bugün günümüzdeki bu kepçe dediğimiz inşaatlarda kullanılan, çoğu herkes şu anda biliyordur. Hani kepçe dediğimiz bir alet var. Bu işte taşınmalarda ve kırılmalarda iş makineleri olarak kullanılıyor. Parçalanmalarda. Bunda tamamen kol, bizim kendi kolumuzdaki yapı itibariyle göz önüne alınarak böyle bir tasarım meydana getiriliyor. Hı hı. Ve bu tasarımda makinenin mesela kollarındaki kepçeler sürekli olarak hareket halinde. Fakat bir detay var mesela bizim kolumuzda baktığımız zaman. Bizim bu kollarımızın destek noktası neresi? Kolumuzu hareket ettiren dirsek. Dirsekler yoluyla biz mesela kolumuzu rahat hareket ettirebiliyoruz. İstediğimiz yöne doğru. Bunların da sabit tutunduğu bir kolları var kepçelerin ve oradan oynayarak eklemleri kepçeye kırmızı. Bu şekilde hani sanki bir eklem dirsekmiş gibi hareket sağlıyorlar. Evet. Fakat şöyle bir fark var bizim kendi kolumuzda. Mesela kepçe ne kadar ağırlık kaldırırsa kaldırsın, bir taş da kaldırsa, mesela küçük bir taşı da kaldırsa, koca yığın bir molozu da kaldırsa hep aynı kuvveti kullanıyor. Fakat bizim kollarımızdaki kaslar öyle değil. Biz mesela bir su bardağını kaldırırken ki kolumuzun harcadığı enerji kuvvet ayrı. Ama bir ağır bir şey, mesela 15-20 kiloluk bir şeyi kaldırırken kolumuzun ve kaslarımızın kullandığı enerji ve kuvvet farklı oluyor. Yani biz kendimize baktığımız zaman da bu oranın ağırlığa göre değiştiğini görüyoruz. Oysa üretimi yapılan kepçe dediğimizde insan kolundan esinlenerek yapılan bu aletlerin, iş makinelerinin ise böyle bir özelliği yok. Bu bir özellik. Bir başka da mesela arabaların şasisi dediğimiz, ya yani iskeletinden bahsedelim. Mesela insan iskeleti çok sağlam kemik yapılarından ibaret. Arabanın şasisi dediğimizde arabanın mesela kendi iskeletinden ibaret. Burada mesela şöyle bir özellik var. Şimdi diyelim araba bir çarpma meydana geldiği zaman ya da bir olay meydana geldiği zaman, bir kaza meydana geldiği zaman iskeletinde hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz. Ama insan iskeleti mesela bir kırılma meydana geliyor mesela, bir çatlama meydana geliyor. Hiçbir şekilde içeriye müdahale etmeden sadece dışarıdan kemikleri sabitleyerek bu kemiklerin birbirine kaynaşması söz konusu. Ama arabanın şasisinde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Başka bir parçaya ihtiyaç var, kaynağa ihtiyaç var. İşte mesela kaynak yapılıyor, başka parçalar ilave ediliyor ya da o parça değiştiriliyor. Oysa bizde kendi kendini yenileyen bir sistemimiz var. Ve bu şekilde birçok sistem var bizden esinlenerek yapılan. İşte bugün bilgisayarlar mesela beyinlerden esinlenilmiş. İşte kan sistemi mesela bizdeki kan sistemleri, kalpteki kan pompalama sistemleri mesela pompalama sistemleriyle esinlenerek yapılmış.
Değil mi? İnsanın savunma tabii mekanizması insandan esinlenerek bilgisayarlara hani virüsleri tanıyıp sonra antikor üretip hazırda bulundurulan hani depolama
şey gibi. Ordu gibi düşünelim mesela. Ordu gibi savunma mekanizması meydana getiriyor. Hücreler dediğimiz mesela bugünkü arabaların motorlarını düşünebiliriz. O motorlar sistemi gibi çalışıyor olduğunu düşünebiliriz. Böbrekler mesela arıtma sistemlerinin özelliklerini taşıyorlar. Evet. Bizim kendi vücut sistemimizde olan. Mesela kulaklar bu alıcıların, mesela biz mikrofona nasıl konuştuğumuz zaman mikrofondaki ses alıcıya gidiyor ve alıcılardan, hoparlörlerden ses net olarak çıkıyorsa bizdeki kulaktaki bundan daha yüksek bir sisteme sahip, daha özellikli, daha kompleks bir sisteme sahip. Mesela gözlerden yola çıkılarak fotoğraf makineleri yapıldı. Ve bu şekilde yani en önemlilerinden bir tanesi de hormonlar mesela. Hormonların bütün yerlere iletilmesi, zamanında ve hiç aksatmadan iletmesi bugünkü bizim posta sistemlerinde kullanılan bir sistem. Yani noktaya tamamen ulaşması. Küçücük moleküller bunu oluşturuyor. Hormonları oluşturanlar küçücük moleküller bir araya getiriyor. Ve birçok bu şekilde doğanın taklit ettiği insanlardan ve canlılardan örnek alınarak yaptıkları birçok şu anda kullandığımız bizim buluş mevcut. Bunlardan birkaç tanesini söyledim ben de şimdi. Bizim insan vücudundaki, yani bizlerin vücudundaki sistemlerden esinlenerek böyle bilimsel cihazlar, aygıtlar ortaya çıkıyor.
Taklit ediliyor ve edilmediği devam ediyor değil mi?
Maşallah. Ama bu mesela insanlardakini bir akılla, bilimle yapıyorlar ama bu hayvanlardaki taklit özelliği çok daha mükemmel olduğunu anlıyoruz. Neden? Çünkü kendini bilmiyor ve karşıdaki canlının nasıl bir görüntü olduğunu bilmiyor. Bunu bırakın. Kendinde bu desenin nasıl çizileceğini kim nereden bilecek? Bu deseni çizen kim? Mesela kelebekler var bununla ilgili. Kelebeklerin sırtında, bir kısım kelebeklerin sırtında normal baykuş resimleri, resmen baykuş gözü gibi var.
Evet.
Kendinin baykuş olduğunu bilmiyor. Ve bunu, ve diğer canlıların baykuştan korktuğunu bilmesi gerekiyor. Kendini koruyabilmesi için. Buradaki Allah'ın yaratma mucizesi oluyor inşallah.
Şöyle baykuş hocam, doğadaki en yırtıcı kuşlardan bir tanesi.
Evet.
Buna bir örnek Atlas kelebeği var.
Maşallah. Evet. O da çok
mükemmel. Dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeği. Toplam genişliği 25 santim kadar oluyor. 25-30 santim kadar. Bakın dikkat ederseniz kanadının ucu
bir yılan gibi.
Yılan, kobra yılanı. Kobra yılanı adeta maşallah. Bakın ağızları, daha doğrusu ağzı kobra yılanının, gözü desen
maşallah.
Pullu yapısı vardır yani kobra yılanının.
Ve bu şekilde korunuyor. Yani
tabii.
Diğer canlıların bunu öldürmesinden öldüreceğini düşünerek bu kanatlarını açarak kendini korumaya çalışıyor.
Özellikle yeşil yılan var. Evet. Atlas kelebeğini avlamaya çalışan bir yılan türü. Yeşil yılan kobra yılanını görünce tabii
direkt kaçıyor. Evet.
Ama mesela kelebek bu sırtındaki bu figürden haberi yok. Haberdar değil yani bunu.
Evet. Maşallah çok o güzel maşallah da var. Aynısı sağ solda ikisi de tıpatıp.
Yani, burun bile yani. Artık burada burun diyorsunuz yani buna. Evet. Maşallah kelebeğin diğer tarafını görmesek yılan başı deriz zaten bu kobra yılanı. Maşallah dediğin gibi hocam.
Kemal
yani hayvanın altılar. Bırakın kendisini yapması, hiçbir mutasyon da bunu yapamaz, bu estetiği veremez. Hepsinin mutasyonlarının sonucundaki fotoğrafları göstermiştik. Değil mi? Evet. Böyle organların asimetri olarak çıkması, yerlerinden çıkması sonucunda çirkin canlılar oluşuyor mutasyon sonucunda.
Mesela o renk geçişi de böyle çok harika. Yok. Yani bir an kırmızıdan aniden böyle hiç bozulmadan sarıya dönüyor. Oradan çok ufak sonra yeşile dönüyor. Ama hiçbir bulaşma yok birbirine.
Tamamen.
Bu tamamen bir de DNA'da kayıtlı bakın. Evrimcilerin bunu açıklaması gerekiyor. Oturmuş yani abuk subuk konularla uğraşıyorlar. Bakın mesela şurada fotoğrafta görüyoruz. Bir tane yaprak gibi gözüktüse de bu aslında bir kelebek. Tamamen bir yaprağın aynısı. Mesela şuralar hafif çürümüş gibi gözüküyor. Maşallah. Ama o çürümüş gibi gözüken kısımlar normal
damarları bile var gibi.
Canlı hücre tabii ki. Yaprağın damarları görüntüsü maşallah. Önder hocamın dediği gibi. Ucu var. Mesela yaprağın ucu vardı mesela. Evet, o da
siyah
var.
Siyah katı bir ucu aynı vardı. Zamanda. Aynı gibi.
Ve bu hayvan hücresi, yaprak dediğimiz bitki hücresi. Bakın iki bambaşka yapıdan bahsediyoruz. Birbiriyle tamamen aynı. Şimdi mutasyonlar iki farklı kategorideki DNA'ya aynı deseni ve aynı şekli işliyorlar diyor evrimciler. Bakın ne kadar yani bilim dışı, akıl dışı bir iddia. Nereye isabet etse mahveden mutasyonlar oturup bir canlıda bakın bunları... Evet. Yapacak
şimdi evrimciye sorsan der ki yaprak kelebek olmuştu.
Tabii canım normal kurbağa prense döndü falan bunun sonu yok yani gerçekten Önder hocamın dediği gibi. Mesela burada ağaç kabuklarını görüyoruz. Ağaç kabuğuyla bu kertenkele bakın tamamen aynı desende.
Ve eskitmesini de yapıyor kendi üzerinde. Evet. Yani ağaçtaki eskitmenin aynısını kendinde de yapıyor.
Evrimcilerin yaptığı işte bu ağaca benzediği için bu hayatta kalmış. Sen öyle bir şeyden bahsediyorsun ki bu mutasyonlar o zaman... milyar çeşit desen oluşturmuş olması gerekiyor. Onlardan sadece bir tanesi kertenkele ağaca benzeyecek. O da hayatta kalacak. Mutasyonların böyle bir yeteneği yok. Bakın fotoğrafa tekrar bakalım. Bu kertenkelenin arka tarafında bir de kafa yapısına benzeyen bir yapı var. Bu aslında işine yaramayan bir yapı. Yani burası kopsa bile canlı hayatını kaybetmiyor. Bu neden var? Canlılar birbirlerinin kafalarına saldırıyorlar. İlk hemen ona etkisiz hale getirebilmek için. Burası da aynen kafa gibi duruyor zaten. Ama hayati bir bölüm değil burası. Canlı bunu kafası zannedip saldırdığında zaten kertenkele onu bırakıp kaçmış oluyor. Yani onu isterse kalsın hiç önemli değil yani. O hatta sonradan bazı kertenkelelerde tekrar o yapı çıkıp yine kafa şeklini alıp duruyor. Yani ona bir koruma yöntemi. Mutasyonlar mı karar vermiş şimdi? Ben bir de bunun kuyruk bölümüne bir de kafa şeklinde bir şey çizeyim. DNA'sını kodlayayım teker teker. Ondan sonra böyle bir kuyruk yapısı çıksın. O da işte kaçmak istediği canlılardan kurtulsun.
DNA'sında olmasa koptuğu zaman aynısı çıkmaz.
Evet. O mesela tekrar çıkma bilgisi de DNA'sında kayıtlı. Duracağı yer de DNA'sında kayıtlı. Evrimciler bunların mutasyonların, beceriksiz mutasyonların yaptığını iddia ediyorlar. İşte bakın burada mesela yine yaprakların olduğu bir fotoğraf gibi dursa da burada aslında herhalde 3 tane kelebek var. Yani kelebekler hiç belli olmuyor zaten maşallah. Yani birbiriyle.
Maşallah.
Yine bakın kumla aynı renkteki bir balık. Yani mutasyonlar çeşit çeşit canlılar üretip de aralarından bunlar kalmıyor. Öyle bir ihtimal yok. Allah direkt bu şekilde yaratıyor canlıları.
Mesela, mesela canlının onu bilip yani kendine öyle bir ortama hazırlaması da çok enteresan. Mesela az önce kumun içinde kendini gömdü.
Evet.
Kumun rengini bilmiyorsun bir kere sen. Bırak kendini, ayna yok, kendine bakamıyorsun. Biz kendimize bakıyoruz, ayna var sonuçta. Ne şekilde olduğumu görüyorum. Bu hiçbir şekilde ne dışı fark edebilir, renk diye bir kavramı yok zaten hayvanda.
Yani ama üstüne kendinden bunu yapıyor bir canlı yani. Vardı ya.
Bir de bakın gözü bakın gözünü görüyorsunuz. Evet. Gözü çıkıntılı.
Hani yeteri kadar gizlenebilmiş mi acaba? Maşallah. Ya da o renkte olabilmiş mi? Ya da neden saklandığını bilebilmiş mi? Neden kum? Evet. Bunu nereden bilecek ki? Yani bir eğitim almamış, bir şey olmamış.
İnşallah. Kumun altına girdiği zaman da gözü dışarıda kalıyor bakın.
Maşallah.
Çıkıntılı. Normal bir balık gözü gibi değil. Bakın burada çok daha enteresan bir canlı var. Yani burada normal iki tane kurumuş yaprak duruyor baktığımızda. Ama öyle değil. Şu üstteki başka bir canlı. Bakın kafası. Küçük iki tane de boynuzu var. Şurası kafası oluyor.
Ve mesela altındaki yaprak aynı. Aynı kurumuş bakın, yaprak. Bakın kafası, iki tane çıkıntısı.
Bu yapı ve kurumuş bir yapı değil. Normal hayvan hücresi bu. Canlı, yaşayan, kan giden, ondan sonra beslenen sürekli oksijenli bir yapı. Tabii örnekler arttırabilir çok fazla.
Allah'ın mesela yaratma sanatı çok iyi.
Bakın şurada yaprak şeklinde bir çekirge görüyoruz. Normal bildiğimiz yaprağın tamamen aynısı. Hatta kurumuş bölümleri bile var. Bunlar yine canlı hücreler. Sadece kahverengi canlı hücreler. Yani
sarı noktalı da oluyor değil mi? Evet. Larvayı taklit eden.
Tabii tabii.
Yitirsin başka larva bırakmaması için. Böceğin bir bir alabilirsek hocam. Terzi yengeç var. Bu da çok sevimli bir tür maşallah. Bakın denizin dibinde dolaşıyor diyelim artık. Onun mekanı. Etrafta bulduğu böyle çerçöpü üstüne atıyor. Üstüne alıyor. Ama özenle yerleştiriyor. Biraz önce Önder hocamın da söylediği gibi ortamda ayna da yok. Evet. Hiç bilmiyor üstünde nasıl bir manzara olacak. Böyle ince ince seçip maşallah duyargıların hassaslığını da gördük. Tek tek üstüne yerleştiriyor bacaklarını kafasına.
Maşallah.
Amacı da bir böyle çöp yanı gibi gözüküp dikkat çekmemek.
Maşallah.
Maşallah yani hiçbir canlı orada yaşayan başka canlılar onun canlı olduğunu fark etmesin diye bakın.
Bayağı süslü ama.
Süslü. Evet. İnce mince takıyor.
Biraz lükse kaçmaya
başladı. Çöpleri de seçiyor.
Lüks çöp oldu. Kaliteli, kalitelisini alıyor çöp.
Sırtına koydu ya maşallah. Yani.
Çok iyi. Küpe falan takıyor.
Baksanıza en son artık
çantasında
bayağı serkeş bir halde. Dolaşıyor.
Çarşıya çıkacak.
Resmen bir maşallah. Aklı var.
Tabii evet hocam.
Maşallah.
İşte mutasyonların maşallah. Bu canlının bütün o kemik yapısının şeklini mesela işte elinin ucundaki o kıskaçlarındaki ucunun sivri kısımlarını, kesici kısımlarını hepsini evrimciler mutasyonların teker teker oturup yazdığını iddia ediyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağı açık Allah'ın izniyle.
Evet, bir canlı geldiği zaman da sabit duruyor ya. Böyle.
Evet.
Ya şimdi biz buraya maşallah. Baktığımız zaman da Allah'ın nasıl kusursuz ve mükemmel yarattığını görüyoruz. Şimdi en küçük canlıdan en büyük canlıya kadar hepsinde muhteşem bir yaratılış var. Yani çok küçük bir canlıda bile çok büyük detay var. Çok büyük canlıda da büyük detaylar var. İşte önemli olan zaten bu. Yani baktığımız zaman canlılara en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi birbirinden çok farklı ve mükemmel sistemlere, özelliklere sahipler. Bunlardan mesela bir tanesi pireler. Biliyoruz hani milimetrelik canlılar. Ama Allah mesela mükemmel bir özellikle yaratmış bunları. Kendilerinin 100 kat daha fazla yukarısına sıçrayabiliyorlar. Yani şöyle düşünelim. Normal bir insan boyutunun 200 metre yükseklikteki bir binaya sıçradığı gibi düşünelim. Yani o canlı boyutundaki sıçrayış o şekilde oluyor. Evet. Yani 200 metre benim şu anda mesela 200 metrelik bir binaya sıçradığımı düşünelim. Öyle bir sıçrama özelliğine sahip ve bu canlı mesela sürekli sıçrama özelliğine sahip. Pirelerin yapısı itibariyle kemik yapıları biraz daha dışarıda oluyor. Yani içinde değil iskelet yapısı daha çok dışına doğru. Ve 78 saat arka arkaya sıçrayabiliyorlar. Ya tam 78 saat boyunca hiç durmadan sıçrayış meydana getirebiliyorlar.
Maşallah.
Bu şimdi bu canlıdaki mükemmel özelliği gösteriyor. Ayrıca bir de çekirge mesela artık 5. sıçrayıştan sonra ayaklarının üstüne sıçramıyor daha. Vücudunun karmaşık yerlerine doğru sıçrıyor. İşte kafasına, sırtına, önüne, arkasına diye karışık bir sıçrayış sergiliyor. Ve bu da iskelet yapısının öyle özellikli olması da ona bir fayda sağlıyor. Çünkü düştüğü anda da yapıya sert bir şey de düşmüyor ya da sert bir şekilde düşmüyor. Bu yapı sayesinde de daha rahat ve daha yumuşak bir şekilde düşüyor. İşte şimdi biz baktığımız zaman bu milimetrik canlıdan bahsediyoruz. Yani bizim gözle çok zor görebildiğimiz bir canlı ama muhteşem özelliğe sahip. Yani buradaki, bundaki, bu canlıdaki, bu kadar küçüklükteki canlıda bu kadar çok büyük ve kusursuz özellik bir yaratılışın mucizesi olabilir ancak. Yani bir mutasyonun ya da evrimin ya da tesadüflerin bunu bir araya getirmesi, bu özellikleri bir arada yapması mümkün değil. Bu ancak yaratmayla, Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabiliyor. İşte bu canlılardaki bu detaylı özellikler de bize zaten Allah'ın sonsuz ilmini, sonsuz aklını ve nasıl kudretli olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Tabii inşallah evrimcilerin söylediği de bir şey var. Hani evrimciler ne diyor bu kadar doğadaki Allah'ın detaylı yaratma sanatına? İşte tabiat ana, işte yok doğa, doğal seleksiyon, işte yok böyle isimler vererek işte doğanın kendiliğinden böyle canlıları işte
bir gücü varmış gibi.
Evet sanki doğanın bir gücü var da işte o hakim haşa doğa bunu işte mükemmelleştiriyor gibi yani böyle sorduğun zaman böyle cevaplar veriyorlar.
Evet.
Varyasyonu burada karıştırıyorlar evrimde. Buyurun adam.
Estağfurullah. Burada pireye örnek verdi Ender Hocam. Mesela demek ki şunu görüyoruz. Evrimcilerin dediği gibi küçük canlıların hiç de basit olmadıklarını görüyoruz. Başla. Evrimciler çünkü böyle bir yani çok komik bir şey bu. Cahillik artık. Evet. Küçükse canlı basittir. Mantığı var onlarda.
Mikroskopla zor görüyorsun pireyi yani.
Evet. Bir hücre nasıl oluşmuştur diye sorulduğunda iki bakterinin birleşmesiyle. Evet. Şimdi bakteri dediğimiz şeylerde inanılmaz bir kamçısı var değil mi? Kamçısının kaç tane proteinin bir araya gelerek oluştuğunu biliyoruz. Hep anlattık. Evet. Burada pireye baktığımızda da vücudunda mükemmel bir koruma sistemi var. Şimdi küçük canlı basit miymiş?
İşte bakteriler zaten insan vücudu 10 amino asit üretiyor.
Evet.
Bakteriler 20 amino asit üretiyor. O zaman ben de derim ki bakteri daha gelişmiş. Evet. Bakteri fotosentez yapabiliyor. İnsan yapmayı bırak çözemiyor. Hı-hı. Bakın bir daha söylüyorum. Bakteri fotosentez yapıyor 3,5 milyar yıldır. İnsan fotosentez yapmayı bırakın. Var olan fotosentez sistemini çözmüş değil insan şu anda. Bu kadar üstün bir teknoloji. Düşünsene güneş ışığı geliyor, nişastaya çeviriyor. Güneş ışığını. Yani biz orada da söyledik. Yani sempozyuma gittiğimizde de söyledik. Biz niye bırakmışız ya bu özelliğimizi dedik. Yani bütün hayatımız zaten hani yemek yiyecek şey için. Yani biz tabii hayatımız amacı o değil de. Hani birçok insana baktığınız zaman hani yiyeceği yemeğe bakıyor. Yani karnımı doyayım yeterli gibisi tabii. Niye uğraşsın ki o zaman? Güneşe çıkar. O ne güzel fotosentezini yapar. Nişastasını, besinini elde eder her şeyini. Daha diyorlar ki ilk canlıda bu var. Son canlıda niye yok? Demek ki her şey ayrı ayrı özellikleriyle yaratılmış. Mesela Şahin'e bakıyorsunuz. Zoomlama özelliği var gözünde. Bizde niye yok? Çünkü işimize yaramıyor. Çünkü Şahin'in işine yarıyor o yüzden var. Yani Şahin'in işine yaradığı için mutasyon gelip nasıl bir şey istersin Şahin kardeş işte sana bir güzellik yapacağım. Dile benden ne dilersen. Ya çok yüksekten uçuyorum. O tavşanları da göremiyorum. Yerde koşan sincapları, tavşanları. Ya şu gözler biraz zoomlama olsaydı hiç fena olmazdı. Tamam diyor sen kıpırdama. Üreme hücrelerine isabet ettiriyorum. Sen de değil ama bir sonraki nesilde olacak. Merak etme deyip üreme hücrelerine onu isabet ettiriyor. O üreme hücreleriyle de çiftleşmesi gerektiğini öğütlüyor. Bunlarla çiftleştiriyor çünkü bir dahaki üreme hücreleri yine düzgün üretilecek diyor. Bunu ben şimdi değiştirdim diyor. Bunlarla çiftleşmen lazım diyor. Onlarla çiftleşiyor. Yani tamamen hikaye olarak. Yani hikaye üstüne hikaye, hayal üstüne hayal. Bir pagan dininin öğretilerinden ibaret bir
zaten
bunun, anlatım.
Bunun delillerini de hiç görmüyoruz dediğimiz gibi. Yani bütün canlıları biz mesela baktığımız zaman ortamına uygun bir şekilde var olduğunu görüyoruz. Canlının da ortama uyumlu, ortamın da canlıya uyumlu olduğunu görüyoruz. Mesela dağ keçilerine bakıyoruz. Ayakları, toynakları mesela o ortama uygun şekilde yaratılmış. Evet. Ve bundan dolayı da mesela oralarda çok rahat bir şekilde yürüyebiliyor, çok rahat bir şekilde koşabiliyor, çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor.
Keza develer de öyle.
Bu şekilde oluyor. Ne oluyor mesela bu canlıya bakılıyor dağ keçisine. Bilim adamları bu ayakları, toynakları inceleyip mesela botlar yapıyorlar. dağcıların giydiği botlar özellikle mesela bu ortama uyumlu şekilde olması için.
Karayakkabısı
diye evet. Mesela balina diyoruz, karayakkabısını dersek de mesela tavşanlara bakıyorlar. Tavşanların o mesela tüylü ayakları kara batmalarını engelliyor. Tavşanlar kara batmadan yürüyorlar çok hızlı bir şekilde. Bilim adamları bunu kullanıp mesela karayakkabısı yapıyorlar. Ve bu şekilde kara batmayan tüylü ayakkabılar yaparak karın içine çok fazla gömülmeden insanların daha rahat bir şekilde karda yürümelerini sağlamak için böyle bir şey yapıyorlar. Bakıyoruz mesela balinalara, balinaların kuyruğu böyle çift çıkışlı mesela. Şey gibi düşünelim. Bu paletler var mesela. Bir tek paletler vardır. Bir de tek palet vardır. Bir tane palet fakat iki ayak birden girer. Genişlemesine giden bir palet vardır. Balinanın kuyruğu da bunun gibidir. Bunun nedeni de suya dalışın çok hızlı olması. Çünkü tek hareketle, kıvrak hareketlerle yani kıvrılarak suyun içine daha rahat dalmasını sağlıyor. Mesela bu yüzücüler çok iyi bilir. Bu paletler mesela daha rahat dibe girmeye, daha rahat derine tabii inmeye sağlıyor.
Kıyafetleri de o balinadaki dışarıdaki derisinin yumuşaklığında ve kayganlığındadır. Suda çünkü daha rahat hareket edebiliyor, daha süratle gidebiliyor o şekilde.
Sürtünme kuvveti,
evet, sürtünme kuvveti azalıyor.
Ve o tek palet çok daha hızlı gitmesini sağlıyor.
Tabii ya işte bu canlıların işte biz kusursuzluğunu burada görürüz zaten. Kusursuzlar ki canlılar, bütün bilim mesela bunu konu alıyor, bunun üstüne bakıyor. Hiçbir şekilde kendi çare bulamadığı için bir canlıya bakıyor. Diyor ki bu canlı, bu suda mesela Yunus'a bakıyor. Diyor ki bu canlı diyor burada diyor çok süratli gidiyor, çok süratli hız alıyor. Ve hani suyun sürtünme kuvvetine karşı da çok hızlı bir ilerleyiş sergiliyor. Buna bakarak mesela denizaltılardan, sistemlerindeki dış yapılarından oradan faydalanıyorlar. Ve bu şekilde biz mükemmelliği görüyoruz. Allah'ın mükemmel bir şekilde yarattığını görüyoruz. İşte bu şekilde de bilim adamları esinlenerek mesela doğada bize teknolojik olarak geri dönüyor. İşte bu bize evrimin olmadığını zaten gösteriyor. Çünkü bütün canlılar kusursuz olarak varlar. İlk var oldukları andan beri.
Darwin bu durumdan çok korkuyor. Bakın korkusuna türlerin kökeninde sayfa 134'te şöyle ifade ediyor. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı fakat niçin yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz?
Kendini artık kabul ediyor.
Evet. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.
Maşallah.
Bakın neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil diyor.
Demek ki karmaşa halinde olması gerekiyor normalde.
Evet.
O iddiasına göre öyle olması gerekiyor.
Doğa benim istediğimi yapmıyor diyor.
Evet.
Kendisinde böyle bir sözü var yani.
Darwin teoriyi ortaya koyan, değil mi? Bunu kitabında yazan bir kişi. Darwin diyor ki ara geçiş fosilleri olması lazım diyor. Bunları fosillerde bir tek görebiliriz, bulabiliriz diyor varsalar eğer. Yerli bilimciler diyor ki hayır diyor, öyle bir şey yok diyor.
Bütün canlılar biziz diyor. Kusursuz olur diyor. Ara geçiş de kusursuz olur diyor. Niye kusurlu olsun diyor. Darwin kusurlu olacağını söylüyor zaten.
Evet, Darwin kusurlu olacağını.
Yani teoriyi atandan daha iyi biliyorlar ortaya evrimi.
Evet.
Yani Darwin diyor ki niye doğa karmaşık değil diyor. Yani her şeyin birbirine girmiş olması
niye
lazım
diyor. Niye her şey yerli yerinde diyor.
Niye her şey yerli yerinde diyor.
Mesela normal Türk evrimciler arasında söyleyenler bir tanesini izlemiştim. Direkt anlatıyor mesela şimdi. Diyor ki işte bir öğrenci soruyor ki ya diyor niye ara geçiş formu yok? Bir tane bile mi yok? Dawkins var diyor diyor. O da diyor ki sen hangi kitabını okudun Dawkins'in? Ben de diyor odamda tonlarca Dawkins'in kitabı var ama bir tanesinde bu yazmıyor diyor. Çocuğun okuduğu mesela diyor senin kitabın yanlış diyor. Öyle bir yazı yok diyor. Direkt söyledi bu yani.
Tabii canım yani artık böyle delil olmayınca enteresan o çocuk oyuncağını çevirip bilimi hareket ediyorlar. Evet. Mesela bu evrimcilerin bütün bilgileri üreten, bizim kaş sınırımızı belli eden, mesela erkeklerde sakal sınırını belli eden, mesela saç sınırlarımızı belli eden, bizim kalbimizin o muhteşem yapısını oluşturan dedikleri mutasyonlara bir bakıyoruz. Süper beceriksiz olduğunu görüyoruz bu mutasyonların. Ekranda görebilirsek.
Bu ne tamam bunları?
Bu kişinin bacağı. Bakın mutasyon sonucunda bacağında ur çıkıyor. Ve müdahale edilmediği için bakın bu hale geliyor. Burada altın oran var mı? Yok. Bir işe yarıyor mu?
Yani.
Bir işe yarıyor mu bu bacak? Hiçbir işe yaramıyor. Hayatına bir katkısı olmuş mu? Olmamış. Mutasyonlar hep böyle. Yani nereye baksak böyle olduğunu görüyoruz. Nasıl bir mutasyon göz üretiyor? göz bilgisi. Gözyaşı formülünü mutasyon buldu diyorsunuz.
Evet.
Gözyaşı gibi bir madde üretilemiyor şu an laboratuvarlarda. Bu kadar beceriksiz bir sisteme atfediyorsunuz. Diyorsunuz ki gözyaşını mutasyonlu, mide asiti formülünü mutasyonlar bulmuştur. Mesela organlarımızın içerisinde yağlama sistemi vardır. Birbirine sürekli organlar temas ettiği için normalde işte birbirine temas eden organlar yağlama sistemi olmasa parçalarlar birbirini çok kısa bir süre içerisinde en ufak hareketle. Bir bakıyorsunuz yağlama sistemi var. Düzenli olarak yağlanıyor. Mesela arabalardaki motordaki yağ sistemi gibi.
Maşallah.
O yağın formülü var. Nerelerde üretileceği belli. Nereden çıkacağı belli. Mesela evet. Biz gözümüzde hafiften şöyle çekip gözümüzü aynaya baktığımız zaman şurada çok ufak bir delik var. Bu deliğin yerini mutasyonlar mı belirlemiş?
Tam olması gerektiği.
O delikten yani. Evet. Şurada olsa hiçbir işine yaramıyor. Şurada olsa yaramıyor. Hiçbir yer yaramıyor. Bir tek orası yarıyor. Ve tam olması gerektiği anda gözyaşı salgılanıyor.
Tabii. Bir de mesela Akın Hocam yukarıda da değil, altta.
Evet.
Mesela
evet.
Üstte de değil. Altta. Çünkü yukarıda olsa aşağı yukarıdan yer çekimine doğru aşağı doğru düşme ihtimali de vardı yüksekten.
İçeride evet içeri
tabii,
doğru bırakıp.
İçeri doğru. İçeri doğru bırakıp gözün beslenmesi alttan için yani gözyaşının temizlenmesi yani. İçin, gözün temizlenmesi için mesela onu oradan salgılıyor. Bir kere bunun mutasyonun burada tam doğru noktada, tam doğru yerde bunu tutturması mümkün mü? Bir de diyor yani evrimciler işte diyor ki ara geçiş formları kusursuz olmak zorunda değil diyor. Ama siz öyle bir şey iddia ediyorsunuz ki ara geçiş formunun öyle deyip de zaten kusurlu, kusursuz olma gibi bir durumu olamaz. Çünkü diyor ki mesela kuşlara örnek verelim. Şimdi kuşların mesela kara canlılarının zaman içinde uçtuğunu söylüyorlar. Bu şekilde kuş olduğunu söylüyorlar. Şimdi kuşun yapısı mesela kuşun kemikleri boş. Mesela bizim kemik yapımız gibi değil ki uçabilsinler çünkü hafif olmaları gerekiyor.
Sürüngenlerinki ama çok ağır.
Ağır tabii. Mesela bir yılanın şeyine bakın, yapısına bakın çok ağırdır kuşa göre, kuşa nazaran. Çok büyüklükteki kuşlar mesela timsah baktığımız mesela. Zaman evet. Büyüklükteki kuşa bakalım. Yani en büyük diyebileceğimiz kuş cinslerine bakalım mesela. Ağırlıkları yine çok ağır değildir. O boyuttaki bir başka canlıya göre.
Albatros.
O boyuttaki mesela küçük bir canlıyı alsak, sürüngen bir canlıyı alsak aynı boyutlardaki. Onun ağırlığı yüzlerce kilo olur. Kuşun ağırlığı mesela 10 kilo en fazla. Geçmiyor bile yani baktığımız zaman. İşte bu neyi gösteriyor bize? Bu canlının bu şekilde olması gerektiğini gösteriyor. Şimdi kanat yapısı mesela. Kanat yapısı öyle bir yapı ki kıkırdağımsı bir yapı olması gerekiyor. Bir kere vücudunda böyle bir yapının olması gerekiyor. Var olması gerekiyor. Çünkü kemik gibi bir yapı olursa sabit olacak. Hiçbir şekilde kırılma meydana gelmeyecek. Kanatlarını açıp kapama gibi bir olay olmayacak. Çünkü düz bir şekilde sallayabilecek. Böyle değil, böyle olmuyor. Tüylerin yapısının öyle olması gerekiyor. Mesela hiçbir kuşun ağzında diş yoktur. Hep gaga vardır. Çünkü diş olduğu zaman bir şeyi çiğnemesi gerekecek canlının. Dişinin
bazı
olması demek de
oluyor tabii.
Tabii. Ama genelde büyük kısmında gaga yani. Var. Bu şekilde mesela beslenmesi için ya birçok şekilde bu canlılarda biz hepsinde kusursuz varlıklarının şu anda olduğunu görüyoruz. Ya bu ara geçiş formu olmuş olsaydı zaten canlılarda kusur meydana gelecekti, muhakkak olacaktı. Çünkü canlının bir yerinde kanat çıkacaktı. Mesela yerde gezen yılanın sırtında kanat olacaktı ama daha küçük küçük mesela böyle. Hı hı. Daha oluşmamış hali falan olacaktı ama öyle bir durum kesinlikle
yok. En önemlisi hocam, evrimciler bize çizim göstermeyeceklerdi. Evet. Sahtekarlık yapmak zorunda kalmayacaklardı. Onlar da biliyor delil olmadığını ki sahtekarlık yapıyor. Niye sahtekarlık yapsın bir insan? Yani 5-10 yıl sonra ortaya çıkacağı belli. Utanmadan sahtekarlık yapıyorlar. Niye yapsın normalde ama delili yok. Onu da emin. O yüzden sahtekarlık yapıyor.
Onlar da işte bilimin bu kadar gelişeceğini tahmin edemediler. Ama Allah ahir zamanda bilimin çok gelişeceğini evet. söylüyor. Çünkü Müslümanlara bir fikren ilmi bir kılıç olacağını söylüyor Allah'ın izniyle.
İnşallah. Mutasyonları da söylemelerinin sebebi sürekli. Mutasyonu bu konuda bilimsel bilgi sahibi olmayan bir insan nasıl görüyor? Sinema salonuna gidiyor mesela.
X-Men'i izliyor, Spider-Man'i izliyor.
Orada mutasyonun değil mi? İnsanı çok daha üstün özellikler verdiğini evet. görüyor. Güya. Evet. Hayal ürünü onlar tabii ki.
Küçüklüğümüz boyunca bir örümcek ısırdı duvara çıktık. Evet. Şeyi izledik.
Ninja kaplumbağalar yani.
Ama var. Gerçekte nasıl?
İnsan kaplumbağası geçiş formu ninja kaplumbağalar senelerce izledik. Evet. Mutasyonlar.
Mutasyon gösteriyorlar evet üstün yeteneklere sahip. Mesela evet. Spider-Man filminde dediğimiz birçok mesela orada mutasyon gösteriyor. Yok akrep adam yok bilmem ne adam yok işte şöyle bilmem ne diye.
Adamın kolu yok mutasyon yapıyorlar kolu çıkıyor rahat kullanıyor mesela.
İşte bunlar evrimcilerin işte filmlerde yapmış oldu. İnsanlar da zannediyor ki görünce aa bak diyor işte evet. faydalı olmuş falan ama böyle
normalde hiçbir mutasyon kullanılmıyor. Zaten. Mesela biz resimlerimiz vardı koyunla bir ayağının yanında bir tane daha bacak çıkmış ama tamamen boş Sadece hiçbir işe yaramıyor. Sadece görüntü olarak var. Hissiyat yok.
Ve bakın insanlara bu mutasyonun faydalı olabilmesini anlatmak için sözde sadece hani bir örümcek ısırdı da işte özellikleri örümceğe benzedi değil de reaksiyonları da örümcek gibi oldu. Filmi izleyenler bilirler. Hani kişinin örümcek ısırdıktan sonra reaksiyonları tıpkı örümceğinki gibi daha hızlı. Bir şey tepkisi daha hızlı. Evet. Bunu da filmde yaptılar ki sanki gerçekten de öyle oluyormuşçasına.
Evet. Aslında onları tutturup 100 tane örümceği ısıttıracaksın bakayım ne oluyorsun göreyim ben seni. Nasıl bir değişim uğrayacaksın.
Mesela Japonya'da nükleer sızıntı oldu. Evet. Ben hiç Türkiye'deki o böyle sempozyuma giden evrimcilerin uçağa atlayıp da hadi hemen gidelim mutasyona uğrayalım daha güzel gelişelim dediğini görmedim.
Kaçıyorlar aksine oradan oraya kaçarlar.
Japonya'dan kaçıyorlar herkes buraya mutasyona uğramamak için. Ya kanser olmamak için.
Tabii bir de şöyle bir durum var. Şimdi bunlar mesela mutasyonlar diyorsunuz. Mutasyonlar zaten hiç faydalı olan bir mutasyon yok. Bir de şu çok önemli. Şimdi mutasyon dediğiniz olay bir canlıda bunlar mesela mutasyon yapıyorlar laboratuvara girip. Akın hocam fotoğrafları da açarsak onun üstünde konuşursak daha iyi olur. Mesela kurbağa var burada. Kurbağanın bir başka bacağı var ama bir mutasyon yapıp da kurbağaya bir kanat yapamıyorlar mesela. Kurbağaya ya da bir başka mutasyon
kanat
yapıp
çıkmıyor yani.
Kurbağada olmayan evet. bir özellik evet. çıkmıyor. Bir bak mesela burada bir ceylan var mesela.
Altı bacaklı.
Yine bacak var. Bu ceylanda mesela başka bir özellik yok. İşte ne bileyim bu ceylanın mesela uzun bir kuyruğu olmuyor. Ya da boynu uzamıyor mesela.
Kurbağa bacağı özellik. Da çıkmıyor.
Tabii. Mesela burada mesela domuz çift başlı. İki kafası çıkmış ama aynı kafası. Diğer kafasının kopyası.
Diğer kafası dana değil mesela. Yani, o da domuz.
Başka bir canlı çıkmıyor.
Ya aynı hücre.
İşte bu şeyi gösteriyor bize. Yani bu mutasyonların ancak DNA'da var olan bilgiyi kopyalayarak aynısını bir daha oluşturduğunu. Fakat o oluşturduğu bilginin hiçbir şekilde diğeri gibi kullanılmayacağını. Ve sadece kopyasını olacağını. Evet. Ve yeni değil evet. Ya yani neyse mesela yaşa göre bu canlının yaşı kaçsa kopyalanan... Mutasyonda da aynı yaşta sahip oluyor. Mesela böyle. Bu canlılar hiçbir şekilde hayatları zaten devam etmiyor. Tabii.
Bunu bu canlılar az yaşıyor. Evet.
Fosil kayıtlarında niye yok bunlar?
Evet. Zaten böyle bile olmuş olsa diyorum ya Hakan Hocam. Hani hiç bu canlıya benzer türde yok. Ya dediğimiz gibi yani ne bileyim bir kurbağada bir başka canlının kafasının olması lazım. Ya da bir başka canlının bir uzunluğunun olması lazım. Ama hiç biz böyle bir şeye rastlamıyoruz. Hep evet. sadece kendi canlının aynı özellikte olanın başka bir yerde çıktığını görüyoruz. Yani diğerinin yanında çıktığını görüyoruz. Ve dikkat ederseniz hep aynı yerlerde çıkıyor. Gidip mesela kafasında ayak çıkmıyor. Yine bacağının yakın bölgelerinde çıkıyor. Çünkü kopyalanıyor. Oradan kopyalanarak yapılıyor. İşte bu bize zaten mutasyonun olmadığını gösteriyor. Ve evet. mutasyonun da bu şekilde zararlı sonuçlar doğuracağını ve canlıların da ömrünü bu şekilde azalttığını görüyoruz. Hiçbir mutasyona uğrayan canlı normal hayatı süresince yaşadığı yaşam süresi boyunca yaşayamıyor. Bunu evet. görüyoruz.
Şimdi mutasyonla ilgili birkaç alıntımız var. Çünkü bilim adamları mutasyonları ek bir özellik acaba ekleyecek mi, eklemeyecek mi bunu görebilmek için, gözlemleyebilmek için meyve sineklerinde deneyler yapıyorlar. Bakın daha sonra ne diyor Gordon Taylor, evrimci genetikçi? Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller diyor. Bakın gördüğünüz gibi bozukluğu net bir şekilde görebiliyoruz meyve sineklerindeki. Ve diğer bir bilim adamı Michael Pittman, bakın şöyle söylüyor. Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyona maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin oluşturdukları canavarlardan... Sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat, ya da kısır oldular. O yüzden herkesin bu gerçekleri bilmesi gerekiyor. Bundan sonra da değil mi? Artık bu gerçeği öğrenen bir kişinin karşısında bir evrimci mutasyonu hala ileri sürse bile çünkü tek söyledikleri şey mutasyon. Genetik bilgi, güya ek bilgi getirirken iddia ettikleri şey mutasyon. Bunun artık bu gerçekleri bilen herkes dayanaksız olduğunu, ispatsız olduğunu bir saniyede ispatlar.
Ve bir de çok rahat karşısına çıkıp konuşup anlatabilir. Çünkü evet. biliyorsanız, bilgiliyseniz bu konuyla ilgili bir evrimciyle çıkıp karşısında çok rahat konuşabilirsiniz. Çünkü onlar hiçbir şey bilmiyorlar yani.
Evet.
Bilmedikleri için de Yani çok ufak bir bilgiye bile sahip olsanız bir biyokimya ile ilgili, işte genetikle ilgili çok ufak bir bilgiye bile sahip olsanız evrimciyi çok rahat çürütebilirsiniz söylediklerini. Çünkü hiçbir şekilde bilimsel kendileri konuşmuyorlar. Hiçbir şekilde bilseler bile bilimin o yönünü anlatamıyorlar. Çünkü bilimin o yönüyle anlatsalar yaratılışı onlar da gidecekler. O yüzden dolayı onu inkar etmek için o şekilde anlatmadıklarını görüyoruz zaten. Ya yani bilimsel şekilde hiçbir türlü evrim ayakta kalamaz zaten. Bunu da görüyoruz.
Evet. Biraz Sülün fotoğraflarına bakalım inşallah.
Bu da evrimcileri hasta eden görüntülerden bir tanesi, evet, değil mi hocam?
Yani şu sanat kendi kendine oluşabilecek bir şey mi yani doğada?
Maşallah.
Saçı geriye saçı doğru tanımışlar. Fön çekmiş. Maşallah. Yani bunun uzayacağı yer belli. Normalde öyle canlılar olması lazım ki mesela şu tüylerin her birinin uzunluğu nereye kadar geleceği, nerede duracağı DNA aslında kayıtlı. Bunların hepsinin ayrı ayrı mutasyonlarla bunu tutturması gerekiyor. Evrimin ne kadar hayali
bir de kaç milyar iddia tane,
olduğunun anlaşılması için söylüyorum.
Kaç bunu. Milyar tane mutasyon uğraşacak, evet, her canlı için yani. Evet. Bir de o var.
O yüzden bu tarz renkler Darwin'i hasta ediyor.
Bakın mesela tamam, şuraya, şu güzelliğe bakın.
Maşallah.
Yani şu renkler
birbirlerinin geçişleri harika.
Baksana mesela şu. Burada bir sanat görüyoruz biz. Bir tesadüf, bir askerilik, random. Öyle bir şey yok. Sanat eseri var burada.
Öyle insanlar mesela ressamlara ödüller veriyorlar işte. Kafasındaki. Nobel ödülleri veriyorlar. Çizimi çok harika diye. Evet. Allah'ın yaratma sanatı mükemmel.
Maşallah.
Baksanıza yani şu. Bunu gördüğü zaman bir insan yani la ilahe illallah der. Yani Allah'tan başka yani kuvvet yok der.
İnşallah.
Ve ona inanıyorum der şey yani.
Evet. Bu canlıyı bir de canlı gördüğü zaman insan daha, hı-hı, net anlar. Hani böyle çok belki hani buralarda çok fazla değil, bazı dağlık bölgelerde çok daha fazla yaygın bir sürü cinsi kuş. Gördüğü zaman insan canlı gördüğü zaman daha çok net olarak anlıyor. Çünkü bu canlılardaki bu kusursuz özellik, bu muhteşem yaratılış, onların bu özellikleri zaten Allah'ın bize sonsuz ilminin sonsuz kudretini gösteriyor. Birçok çeşitli canlı var ve hepsi birbirinden farklı, örnek edinmeksizin yaratılmış. Hepsinin özellikleri birbirinden farklı, avlanma türü farklı, beslenme türü farklı. Bütün canlılar birbirinden farklı olarak yaratılmış canlı.
İnşallah. İnşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah bir ayetini şöyle buyuruyor. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Maşallah. Maşallah. Bugün renkleri hepsi birbirinden güzel. Değil mi? Kelebekleri gösteriyor. Kanatlarındaki desene. Maşallah. Tam ayeti okuyayım. Bakara suresinin 138. ayeti. Allah'ın boyası. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz yalnızca ona kulluk edenleriz. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Başka bir ayette de Allah, şeytanın asırım, o Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tesbih etmektedir buyuruyor inşallah. İnşallah. O aziz hakimdir şeklinde buyuruyor. Bazı işte evrimi savunan Müslümanlar olabiliyor. Cahilliğinden yapıyorsa tenzih ediyoruz. Yapmıyorsa yani garip bir tavır olmuş oluyor. Allah ayette kusursuzca var edendir buyuruyor. Maşallah. Evrimci mantığa göre kusurludur bütün canlılar. Bakın ayete inanıyorlarsa eğer, bunu tabii biz inkar eden birisini ikna etmek için söylemiyoruz bunu. Yani bunu hani böyle bir şey söyleyince hemen şey yapıyorlar. Siz işte Kur'an'a göre değerlendiriyorsunuz. Sizin için söylemiyoruz. Bunu iddia eden Müslümanlar için söylüyoruz bunu. Ayette Allah kusursuzca var edendir buyuruyor. Dolayısıyla eğer bir kişi ayete inanıyorsa buna inanması gerekiyor. Bu ayete inanması gerekiyor. Evrimciler canlıların, insanın dahi kusurlu bir varlık olduğuna inanıyorlar. Ama biz öyle olmadığını görüyoruz. Fosil kayıtlarında da canlıların kusursuz halleriyle bir anda yaratıldıklarını görüyoruz. Şu anda da canlıların kusursuz hallerinde yaratıldıklarını görüyoruz. Kusursuz derken imtihan için kusursuz. Yani eksiksiz, mesela eksiklikler de, hastalıklar da, yaşlanma da, her şey bu kusursuzluğun içerisine dahil. İmtihan ortamının kusursuzluğu. İnşallah.
Ki tabii sonsuz haritamız inşallah Kur'an-ı Kerim diyoruz. Enbiya suresi 106. ayette şeytanı Allah'a sanırız. Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda Kur'an'da açık bir mesaj veya gerçek bir çıkış yolu vardır inşallah.
İnşallah.
Allah zaten her şeyi çok detaylı olarak da Kur'an'da bizlere bildirmiş. Hepsi zaten birçok Kur'an mucizesi de anlatıyoruz, hı hı, sürekli. bugünkü süremizin sonuna geldiğimiz için onunla fazla da derinden bahsedemeyeceğiz. Evet. Bir sonraki programda da Kur'an mucizelerinin de detaylarından bahsederiz. Çünkü İnşallah. Allah'ın orada nasıl Kur'an'da bize verdiği mucizelerde bizlere vermiş olduğu ilimleri, bizlere göstermiş olduğu ilimleri anlatıyor. Ve bunlarda da biz zaten Allah'ın yarattığının gücünü görüyoruz ve Allah'ın tek yaratıcı olduğunu görüyoruz.
İnşallah.
Ve bütün canlıları, bütün evreni, bütün doğayı, her şeyi Allah'ın her an kontrolünde tuttuğunu, an ve an Allah'ın sürekli yakın olduğunu, Allah hatta bir ayette şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylüyor.
Evet,
yani şu an biz mesela 5 kişiysek burada 5.'nin 6.'sı Allah.
Maşallah.
Allah bizim her anımızda, her saniyemizde, her dakikamızda var. Ve bize şah damarımızdan daha yakın, sürekli de kontrol altında tutuyor. Zaten tek bir saniye kontrol altında tutmasa dünyayı bir göktaşı çarpar, mahvolur gider. O yüzden Allah'ın sürekli kontrolünü, sürekli Allah'ın bizim üzerimizdeki kontrolünü bilmemiz gerekiyor. Ve Allah'a iman etmemiz gerekiyor.
İnşallah.
Bu da ancak Allah'a inanmakla var olur. Kur'an'a inanmakla var olur. Evrime inanmakla değil. Çünkü zaten bilim de bunu kanıtlamıyor. Allah'a inanmak demek bilimi reddetmek demek değil. Aksine bilim de Allah'a zaten ulaşmanın en güzel yoludur. Allah'ın çünkü gücünü, kudretini gösteren en güzel yollardan bir tanesidir. Allah da zaten bilmeyi, araştırmayı bizlere emrediyor. O yüzden böyle bir şey de yok kesinlikle. Hani bilim varsa Kur'an yoktur gibi bir şey kesinlikle yok.
Tam Kur'an tersine, bilime yol gösterir.
Kur'an aynen. Evet. Kur'an bilime yol göstericidir. O yüzden de insanların net olarak Allah'ın varlığına inanmak istiyorsa zaten bilimsel açıklamalarla, bilimsel yaklaşımlarla Kur'an'da da net olarak görüp kanaati zaten gelecektir muhakkak.
Hocam programı bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Az önce söylediğiniz Allah her an insanları denetler inşallah. Şeytanı Allah'a sınırır. Bu ayette çok güzel bildirilmiş. Onun her canlıyı, onun denetlemediği hiçbir canlı alnına yoktur
tutup,
inşallah.
Alnına
tutup da denetlemediği hiçbir canlı yoktur inşallah. Her şey onun kontrolündedir inşallah.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.